İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir programda daha birlikteyiz. Sayın Doktor Cihat Gündoğdu ile birlikte. Cihat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de.
İnşallah. Nasılsınız?
İyiyim elhamdülillah.
Maşallah.
Siz nasılsınız?
Elhamdülillah çok iyiyim. Allah'a çok şükür.
Maşallah.
Her şey çok güzel gidiyor maşallah.
Maşallah.
Değil mi? Bütün dünyada İslam Birliği'ne doğru muazzam gelişmeler var.
İnşallah.
İnşallah. Çok net bir şekilde Peygamberimizin hadisleri değil mi? Teker teker gerçekleşiyor. Çok büyük mucizeler bunlar. 1400 sene önceden bildirilmiş. İslam'ın hakimiyetinin alametleri her gün yeni birisi ortaya çıkıyor. Yani artık görmeyen gözler için bile değil mi? Her şey çok açık bir şekilde gelişiyor inşallah.
İnşallah.
Tabii bu arada çok büyük bir mucize olarak sen de bunu çok iyi yaşadın değil mi? Lisede, üniversitede, ondan sonra diğer zamanlarda Darwinizmin bir hakimiyeti vardı. Tam tersine döndü şimdi inşallah. Allah'ın dininin değil mi? Yaratılışın hakimiyetine dönüştü.
Aynı zamanda yaşadığımız bir defa kesin.
Evet.
Bütün alametler bunu gösteriyor. Bu devirde yaşanacak bütün gelişmelerde, yaşanmış olanlar ve yaşanacak olan bütün gelişmelerde hep zaten dinin lehine olan gelişmeler olmuş oluyor. Çünkü Allah dinini tamamlayacağını vaat ediyor. İnşallah İslam'ı tamamlayacağını,
İnşallah.
Hakim kılacağını vaat ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Dünyanın son zamanı olduğuna göre de zaten bu devirde bu olacak. Başka zaman daha yok zaten. Dünyada vakit kalmadı. İslam'ın hakim olması için. Hep beraber göreceğiz inşallah. Bu devirdeki bütün gelişmelerde, işte televizyonu açtığımızdaki işte dünkü gelişmeler olsun, bugünkü gelişmeler, yarınki gelişmeler yine aynı şekilde. Mutlaka İslam'ın hakimiyete yönelik gelişmeler olmuş oluyor inşallah.
Evet, yani bu Allah'ın kaderi.
Evet.
Dolayısıyla hocamızın da söylediği gibi kimse bunu durduramaz.
İnşallah.
Engellenemez bir kader. Allah'ın vaadi var ve gerçekleşecek. Şimdi Allah yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadele edilmesini
evet.
emrediyor. Bugün fitne var mı? Var. Darwinizm fitnesi tepe taklak aşağıya gidiyor. Ama tekrar biz vurmaya devam edelim Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Bir iman hakikatiyle başlayalım eğer uygunsa böyle bu şekilde. İman hakikatleri Allah'a imanı arttırıcı, vesile olucu olduğu için çok önemli. İnsanların bunları tekrar tekrar birbirlerine hatta anlatmaları, göstermeleri, Facebook'ta gruplar oluşturarak değil mi? İnsanlara bu şekilde tebliğ yapılması.
Yaymaları gerekiyor.
Herkesin
tabii.
üzerine farz olmuş oluyor. Mesela böyle renkli ışık saçan canlılar var. Şimdi bu çok büyük bir yaratılış mucizesi. Bunun yani hiçbir başka bir açıklaması olamaz. Değil mi?
Evet.
Bakın burada görüyorsunuz. Normal rengarenk değil mi? Işıklandırılmış. Böyle bir yerde bir ışık görsek ki yılbaşlarında oluyor değil mi? Böyle yeni yıl dönemlerinde renkli ışıklar açıyorlar. Ondan daha güzeli neredeyse. Bakın çok daha iyisi. Canlılarda bakın kendisini yakmayacak şekilde üstelik. Bakın bu çok önemli. Çünkü bütün ışık kaynakları bilindiği gibi ısı saçar değil mi? Bir ampul yandıktan sonra bir müddet elini de değdiremezsiniz. Neden? Bu ışık enerjisinin bir kısmı ısıya dönüşür. Önemli bir kısmı.
Ya bu neon ışıkları gibi böyle süslü bir şey böyle akan ışıklar gibi.
Maşallah.
Maşallah yani bir süs bu. Ama aynı zamanda süsle beraber bunun fonksiyonu da var. Çünkü avlarını kendine çekmek amacıyla bunu kullanıyor.
Evet.
Avını kendine cezbetmek amacıyla kullanıyor bu ışınları. Ve bu şekilde besleniyor, hayatını idame ettiriyor.
Baksanıza maşallah yani o kadar güzel canlılar ki böyle.
Maşallah.
Allah'ın yaratma sanatı.
Yani bir estetik var burada öyle değil mi? Estetik
evet.
yok mu? Bakın kuyruğun son şeyine
evet.
kadar, son milimine kadar bir estetik bir hakim.
Evet. Hatta bazen hakim. Şöyle oluyor mesela mürekkep balıklarının işte göz kısmında diyelim ışık oluyor. Dediğin gibi bu avını yanıltmada değil mi? Avlanacağı zaman ya da bir tehlikede korunmak için de kullanabiliyor bunu. Hatta şöyle oluyor. O göz çukurunun altına bakteriler yerleşiyor, ışık saçan bakteriler. Hem balık onlardan faydalanıyor, hem bakteriler ondan faydalanıyor beslenmede. Böyle karşılıklı değil mi?
Evet.
Çok büyük bir fayda sağlanmış oluyor
evet.
canlılar arasında.
Şimdi bu balığın orada ışığı üretmesi başlı başına çok büyük bir olay, çok büyük bir mucize. Bunun üzerinde uzun süre durabiliriz yani dakikalarca. Neden? Çünkü ışık üretmek, şimdi insanlar nasıl ışığı üretmeye başladılar? İşte Edison ilk olarak ampulü buldu. Nasıl buldu? Elektrik enerjisini ışığa çevrileceğine dair bir imaj vardı kafasında, bir fikir vardı. Allah'ın ilhamıyla tabii ki. Deneme yanılma metoduyla, bakın deneme yanılma metoduyla ama. Yani yüzlerce değil, binlerce deneme yaptı öyle değil mi? Ampulü bulabilmek için. Yani elektriği ışığa çevirecek olan uygun ortamı yakalamak amacıyla. Bir tel oluşturdu. O teli yaktı. Özel bir kimyasal maddeden oluşmuş bir teldi bu. Ve o belli bir gaz ortamı içinde bu ışığın verilmesi sağlanmış oldu. Şimdi deneme yanılma var bir. mühendislik zekası var burada iki. Edison sonuçta bir mühendisti. Ve devamlı bir uğraş var.
Aslında hesaplamalar ilk okuldan var. Atılıyor. Hocası tokatlıyor onu, böyle kulağa sağır oluyor falan, bir olayları var onun. Öyle bir tahsili yok. Evet. Edison'un, bir de şu da aslında bir gerçek. Edison'dan önce, yani Edison'un yani bulduğu söyleniyor ama eski tarihi kayıtlara baktığımızda resimlerde ampulün, yani ışık kaynaklarının binlerce yıl öncesi kullanılmış olduğunu da görüyoruz aslında. Tabii. Yani öyle hani ilkel medeniyetler falan yok.
Yok yani, evet. Hiç ışık yokken nasıl bulundu? Yani evet. Günümüzde, yani bu devrimimizde, çağımızda nasıl ışıkla karşılaştık, onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi burada hayvana bakıyorsunuz. Denizin derinliklerinde, yani insanın ulaşamayacağı derinliklerde bu görüntüleme, yapılan görüntüleme zaten özel robotik şeylerle yapılan bir görüntüleme. Robotik denizaltılarla o derinliklere, 1000 metre derinliklerde görüntülenmiş balıklar, evet. Bunlar. Bu ortamda bir teknoloji var mı balığın karşılaşmış olduğu? Okuduğu bir kitap var mı? Yok. Vücudunda, yani bir anda nasıl oldu? Ben vücudumda ışık mı üreteyim mi dedi. Biz niye üretemiyoruz öyle bir şey varsa, böyle bir kolaylık varsa? Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Allah'ın emriyle, bakın Allah'ın yaratma sanatıyla Allah bize bir güzellik gösteriyor. Kendi varlığının delilini göstermiş oluyor. Yoksa ne balık kendi vücudunda böyle bir elektrik üretimi yapabilir, onu ışığa çevirebilir. Artı incelediğimizde, baktığımızda bizim şu anda yaptığımız, işte şu anki stüdyomuzdaki ışıklar olsun, aynı zamanda ısı da veriyorlar malum. Bütün ampuller ısı veriyorlar. Yani elektrik enerjisini verimli bir şekilde tamamen ışığa çevirmek mümkün olmuyor günümüzdeki teknoloji çerçevesinde. Yapılan bazı deney çalışmalar var. Onun yanına birazcık dahi tam olarak yaklaşılmış değil. Ama bakıyoruz bu canlılar kimyasal enerjiyi tamamen ışık enerjisine çevirebiliyorlar kayıpsız olarak. Yani ısı enerjisine hiç kayıp olmadan direkt olarak ışığa çevirebiliyorlar. Çok çok, yani %99 oranında çevirebiliyorlar. %98 oranında çevirebiliyorlar. Ateş böceği de bunlara örnek. Şimdi böylesine yüksek bir teknoloji kullanıldığına şahit oluyoruz. Çok yüksek bir teknoloji, öyle değil mi? Eğer çok basit ise, doğada bu ve tesadüfle oluşabilecek bir şeyse, biz niye bunu laboratuvarda yapamıyoruz? Niye Edison ya da şu anki başka bilim adamları bunu aynen taklit edemiyor? Çünkü edilemiyor. Yani kimyasal olarak bu ancak mucizevi bir şekilde meydana gelebileceğini şahit olmuş oluyoruz. O da Allah'ın yaratmasıyla, üstün bir bilimle, yani sonsuz bilgi sahibi, yüce bir yaratıcının emriyle olabilecek bir şey olduğunu görüyoruz inşallah.
Evet, yani her geçen gün yeni deliller evrim teorisinin geçersizliğini ortaya koyuyor. Şimdi bunun üzerinde tekrar durmaya devam edelim. Evrimin yani bir bilim olmadığı, bir pagan dini olduğu çok açık. Bunu zaten müteahhit defalarda konuştuk. Neden? Çünkü bir kere yalan olduğu çok açık, uydurma olduğu. Yani tesadüfi ilah ediniyor hatta, değil mi? Tesadüfen olduğunu savunuyor. Tesadüfi nedir tesadüf? Tesadüf yoktur. Yani tesadüf diye bir şey yoktur zaten. Yani hiçbir şey rastlantısal olamaz Allah'ın yarattığı kader içerisinde. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz diyor Allah, her şeyi bir kader ile yarattık. Ya bugün tekrar bu ayet üzerine düşündüm. Şimdi her şey demek, her şey demektir değil mi? Her şey deyince ne içine giriyor bunun? Bütün evrendeki atomlar, elektronlar, nötronlar bir kader üzere yaratılmış. Evet. Değil mi? Her an, her anı kaderin içerisinde demek ki. O zaman bu ne anlam çıkıyor bundan? Rastlantı diye bir şeyin olmadığı anlamı çıkıyor değil mi? Allah sonsuz aklıyla, sonsuz kudretiyle, ki Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır diyor. Allah bildiriyor gücünü. Demek ki Allah her an her şeyi kaderi içerisinde yaratıyor, yaratmaya devam ediyor. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Rastlantı diye bir şeyin olmadığını. Bütün atomlar, moleküller, elektronların bir kader üzere yaratılıyorsa, bütün canlılar da değil mi o şekilde olmuş oluyor o zaman. Değil mi? Bütün yapılan her şey de kader içerisinde olmuş oluyor. Çünkü Allah her şeyi diyor bakın. Kaderin dışında hiçbir şey yok demektir bu. Dolayısıyla tabii rastlantı diye bir şeyin olmadığını görüyoruz. Zaten en temelden bu böyle, bu şekilde. Hakikaten rastlantısal olarak baktığınız zaman canlılardaki kompleks sistemlerin rastlantısal olma ihtimali diye bir ihtimal yok. Mesela protein molekülünü ele alıyorsunuz. Rastlantısal olabilir mi diye, değil mi? Evrimciler öyle iddia ediyor ya. Trilyonlarca çeşit protein var doğada. Bir tanesinin olması için mutlaka başka proteinler, mutlaka hücrenin diğer organelleri ve mutlaka canlı bir hücre gerekiyor. Laboratuvarda bile sentezlenemiyor proteinler. Değil mi? Enzimler gerekiyor. 60'a yakın enzim gerekiyor. Protein fabrikaları gerekiyor. Hücre içerisindeki enerji santralları gerekiyor. Ve DNA'da kodlanmış olması gerekiyor. Bu Darwinizm kökünden bir kere yıkıyor. Hı. Şimdi Darwinizm genetik düzeydeki iddialarına da bakacak olursak, biraz daha detaya girelim hatta, değil mi? Burada şimdi seyredenler arasında, çünkü merak edenler, hatta Darwinistler de olabilir. Bir kere şunu iddia ediyorlar. Yani şimdi bir kere evrim iddiasına göre mutlaka sıfırdan yeni genetik bilgi oluşacak değil mi? Tesadüfen. Öyle diyorlar. Yeni genetik bilgi, yeni proteinler, ondan da yeni organlar ve yeni türler oluşacak. İddiaları bu şekilde. Şimdi bakıyorsunuz iddialarına, ya diyorsunuz yeni genetik bilgi nasıl oluşabilir? Diyorlar ki mutasyonla diyorlar. Değil mi? Mutasyon bir kere mutlaka zararlıdır. %99'u zararlı, %1'i de zararsız. Ama yararlı değil. Yani nötral olmuş oluyor. Şimdi bir kere bu neye dayanıyor? Hem mantığa dayanıyor, hem de gözlemlere dayanıyor. Çünkü deneylere de dayanıyor. 60 yıldan fazla süren deneylerde hep yalanlandı. Bu şekilde değil mi? Bakteriler ve meyve sinekleri üzerinde deneyler yaptılar. Hepsinde faydalı mutasyon gösteremediler. Mutlaka zararlı oldu. Hatta bugün mesela bir iddiasını da gündeme getirelim. Klasik olarak bir kere şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Diane Dodd diye birisi var. Bu Yale Üniversitesi'nden. Bir deney yapıyor. Meyve sineklerini iki ayrı ortama koyuyor. Tamam mı? Mal tozlu ortama koyuyor ve nişastalı ortama koyuyor. Evet, buna devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz şimdi. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız.
Kıymetli izleyenler, Adan Oktar'la Gece Sohbetleri programımız bir aradan sonra tekrar devam ediyor. Buyurun Oktar Bey.
Siz gelene kadar Darwinizm'den bahsediyorduk. Bugün biraz daha detaylı da anlatabiliriz diye düşündük. Çünkü o kadar saçma iddiaları var ki hep kafa karıştırmaya yönelik böyle. Hep kavram kargaşası içerisinde yapıyorlar böyle. Sanki bir şey varmış da o işte mekanizmaymış gibi böyle. Detaylarda çünkü insanlar hakikaten şeytan da değil mi? Detayda böyle boğuyor insanları. Boğmaya çalışıyor daha doğrusu. Dolayısıyla o detayları böyle insanlar duyunca bazen Latince isimlerle hakikaten bir şey varmış gibi aldanabiliyor. Bir kısım insanlar, herkes değil de. Biz de onun için iddialarını tek tek, hocamızın zaten kitaplarında o şekilde. Hem 300 tane kitabında bu şekilde, 40 tanesi Darwinizm'e yönelik. Artı bir de sitesi var mesela Darwinizm netcevap.org diye sitesi. Günlük olarak da cevap veriliyor orada. Bütün bilimsel dergilerde çıkan iddialara, yani güya bilimsel makaleler oluyor tabii evrimi savunmaya yönelik. Onlara tek tek cevap vermek gerekiyor hakikaten ki böylece tümüyle kökünden kazınıp bitsin diye. Mesela şeyden bahsediyorduk. Genetik olarak evrimin iddiasına göre sıfırdan yeni genler oluşacak. Gen de DNA'nın içerisinde bölümler var. Protein kodlayan bölümlerine gen deniyor. DNA'nın içinde 3 milyar harf var insan DNA'sında. Bunun yalnızca %2'lik, 3'lük bir bölümü aslında genleri kodluyor. Yani 25 bin tane ayrı bölge var DNA'nın içerisinde. Bunlar protein kodlayan bölgeler. Ama %98'inin protein kodlamayla ilgisi yok. Hatta o yüzden dün Cihat Hocam da söylemişti dün gece. Buna çöp DNA ismi veriyorlar. Halbuki bu çok aldatıcı bir şey. Bugün için yani bilinmeyen fonksiyonları olduğu tamam doğru ama önemli olduğu şuradan belli. Mesela bir delili ben söyleyeyim size. Zeka geriliğinin önemli bir sebebi Türkçe tercümesiyle kırılgan X sendromu denen bir sendrom var. Zeka geriliği meydana getiriyor. Sebebi de şu. X kromozomunda tekrarlayan üçlü bloklar var. Üç, yani biliyorsunuz DNA 4 harften oluşuyor. Tamam. Bu X kromozomunda C, G, G harflerinin üçlü gruplarının 30 defa tekrarı var. Normalde bu şekilde bulunuyor. İşte bu üçlü grup 100 defa tekrarladığı zaman çok önemli bir zeka geriliği meydana getiriyor. Ki bu gen değil, genin içerisinde değil. Yani o çöp DNA dedikleri kısımda olan bir şey. Evet. Dolayısıyla şunu gösteriyor. Demek ki o çöp dedikleri, işe yaramaz dedikleri bölümünün çok önemli fonksiyonları var. Çünkü fazlası olduğu zaman zararlı oluyor demek ki. Değil mi? Önemli fonksiyon evet. Olduğunu gösteriyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Böyle başıboş, işe yaramayan onların iddia ettiği gibi haşa hiçbir şey yok. Allah zaten ayette bildiriyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakın diyor ki gözünü çevirip gezdir diyor. Hiçbir çatlaklık, eksiklik göremezsin diyor. O göz diyor sana yorgun bir şekilde geri dönecektir diyor. Yani doğada, evrende nereye bakarsak bakalım muazzam bir nizam, bir intizam var değil mi bu şekilde?
Bizim evet. Bahsettiğimiz bütün konular normalde Kur'an'ın paralelinde, Kur'an'ın dikkat çektiği konuların detayına iniyoruz biz. Yani Allah bakmazlar mı o deveye nasıl yaratıldı dediği zaman biz demek ki o canlılara bakacağız. Onların nasıl sistemlere sahip olduklarını göreceğiz. İşte kalbi nasıl atıyor, hücreleri nasıl veya deve içinse o çöl koşullarına nasıl uygun bir şekilde yaratılmıştan tutun. İşte onun gözündeki işte saydam tabakanın hangi özelliklere sahip olduğuna varıncaya dek insan görürken böyle detayları bilirsek Demek ki kimse bizi kandıramaz artık ondan sonra. Şeytan bizi aldatamaz.
Evet.
Allah'ın adıyla da aldatamaz. Başka dünyayla da aldatamaz. O zaman biz tam anlamıyla Allah'ı çok yakından tanımış oluruz. O zaman ahirete yönelik doğru bir şekilde hiçbir şey önümüzde engel teşkil etmez ondan sonra inşallah.
Evet, inşallah.
O yüzden bilimi çok sağlam bir şekilde, bilimin çok detaylı olarak kullanmamız gerekiyor. Din, çünkü İslam dini, Kur'an'a bakıyoruz, Allah bilimi emrediyor. Bilimi bu şekilde, İslam dini bir araç olarak kullanıyor ki biz bu şekilde Allah'ı çok daha yakından tanıyalım, Allah'ın gücünü gerektiği gibi takdir edelim, Allah'ın büyüklüğünü görelim, anlayalım ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olmuş olsun bilim böylece inşallah.
Evet, Allah'ın yaratmış olduğu hiçbir şey de işe yaramayan bir durum söz konusu değil yani hocamızın
tabii
da dediği gibi. İnsan vücudunda da aynı şekilde. Hatta işe yaramayan bir tek azı dişlerinin olduğu, pardon 20'lik dişlerinin olduğu söylenmişti ama onun da son zamanlarda kök hücre tedavisinde işe yaradığı söyleniyor.
Tabii yani bunlara şimdi körelmiş organ diye bir iddialar var. O bahsettiğiniz
evet
konu o. Kübra Hocam'ın bahsettiği. Körelmiş organ onların iddiasına göre şöyle bir şey. Daha önceki işte onların sözde güya evrimleştikleri atalarında bir işe yararken daha sonra evrim süreci sonunda köreliyor. Yani bir işe yaramaz hale geliyor. Kalıntısı oluyor eskiden işe yarayan organın. Halbuki bu doğru değil. Bakın şimdi mesela 20 yaş dişi. 20 yaş dişinin biliyorsunuz bazı kimselerde hakikaten problemli olabiliyor değil mi? Çıkarken
evet
bir zorluk meydana getirip hatta bazı dişçiler bunu çekmeye yönelik bir eğilimleri oluyor.
Evet.
Halbuki bunun gereksiz olduğu kanıtlandı. Yayınlar var bu konuda. Şundan dolayı 20 yaş dişi mesela bende duruyor 20 yaş dişleri. Gayet de işe yarıyor hakikaten evet çiğnememde. Beslenme alışkanlığının değişmesinden dolayı eskiden olduğundan daha farklı beslenme alışkanlığı ortaya çıktığı için 20. yüzyılda çenelerde buna bağlı olarak hafif bir küçülme meydana geldi. Ama bu genetik bir küçülme değil. Sadece kullanılmayan kas gibi. Mesela kullanılmayan kas da küçülür ya ama genetik değildir bu. Kullandığınız zaman yeniden büyür.
Evet.
Dolayısıyla beslenme alışkanlığı değişirse yine çene büyüyecek ve eski haline dönecek. Neden? Çünkü eskiden insanlar daha sert besinlerle besleniyordu. Mesela etle, değil mi? O tarz böyle sert besinlerle.
Daha çok sebze
evet
ağırlıklı besleniyorlardı.
Evet. Şimdi daha yumuşak besinlere geçildi. İşte günlük bu fast food denilen besinler mesela. Daha asitli olanlar kullanılıyor. Bundan diş çürümeleri de arttı. Mesela bu şekilde. Daha şekerli besinlerle beslenildiği için. Dolayısıyla 20 yaş dişinin böyle körelmiş bir organ vasfı gibi bir vasfı yok. Eğer biz beslenme alışkanlığını değiştirirsek hemen çene eski durumuna geleceği için. Çünkü genlerimiz de o şekilde bizim. Değil mi? Her doğulan çocuk da o şekilde doğuyor. Dolayısıyla bir körelme söz konusu değil. Apandiks dediler. Bugün biliyoruz ki bağışıklık sisteminde katkısı var. Apandiks denen organın. Aynı zamanda faydalı bakterileri barındırıyor içerisinde. Dolayısıyla kesinlikle faydasız değil. Faydalı bir organ.
Evet.
Bademciklerden bahsettiler. Yine aynı şekilde bağışıklık sisteminin önemli bir karakol durağı gibi iş yapıyor. Kuyruk sokumu kemiğinden bahsettiler. Kasların yapışma yeri olduğunu biliyoruz. Ayrıca otururken leğen kemiğinde değil mi dengeleyici, organları koruyucu bir fonksiyon olduğu belirgin. İşte atların bacağındaki bir delikten bahsediyorlardı. O anlaşıldı ki sonradan çok önemliymiş. Titreşimi alıyormuş. At koşarken önemli bir vibrasyon meydana geliyor kemiklerinde. Onu emmede işe yarıyormuş. İşte o vibrasyonu ortadan kaldırıyor. O olmasa büyük kırıklar, çatlaklar ve yıpranma meydana gelecekmiş atların kemiklerinde. Yani nereye baksanız daha böyle çok şey var. İşte karında bulunan kaslardan bahsediyorlar. Bakıyorsunuz onun da bir işlevi var. İşte orada bir kasılıyor, bir fonksiyon meydana getiriyor. Dolayısıyla körelmiş organ diye bir şey yok. Zaten bütün bir listeleri vardı böyle yüzün üzerinde listesi.
1920'de,
küçüldü.
Ortaya atıldı.
Şimdi ortadan kalktı. Hala bazı cahil evrimciler bunları böyle sanki bir gerçekmiş gibi cahilliklerinden tabii bir, hala kalktıklarından haberleri bile yok. Öne getirmeye çalışıyorlar. Yani Darwinizmin neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Hiçbir bilimsel geçerliliği yok. Tabii Darwinizmin önemi de hep onu vurguluyoruz. Bugünkü fitnenin temelinde mutlaka Darwinizm var. Çünkü Darwinist mantıklar bu güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Değil mi? Çatışma ilerlemenin temelidir. Mantıkları ki Darwin ırkçıydı aynı zamanda. Irkları da üstün ırklar, aşağı ırklar diye ayırdı biliyorsunuz.
Evet.
Aşağı maymuna yakın olanlar elenip yok edilecektir dedi. Hatta
doğal seleksiyonu kastediyoruz.
Evet, doğal seleksiyonun onun içerisinde. O fikri o yeniymiş gibi ortaya koydu ama dedesinin fikirleriyle zaten ortaya çıkmıştı. Irkları da bu şekilde şey ederek zaten kitabının başlığı da o şekilde. Kayırılmış ırklar diyor. Mücadelede korunan ve kayırılmış ırklar diyor. Hatta Necip Türk milletine aşağı ırk dedi.
Evet.
Değil
evet
mi? Hatırlarsanız.
Evet, evet.
Yok edilecektir dedi. Değil mi? Bu şekilde. Dolayısıyla bu fikirler komünizmin, faşizmin, anarşinin, terörün kaynağında hep bunlar var. Bakıyorsunuz bakın bütün liderler. Mesela komünizmin kurucusu Karl Marx diyor ki Charles Darwin kitabı için bu bizim görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturmaktadır diyor Charles Darwin kitabı için. Yani diyor Darwinizm temeline kurdum ben diyor. Çatışma mantığını alıyor. Bu diyor doğanın diyalektiği diyor Darwinizm için. Şey içinde Marksizm içinde toplumların diyalektiğidir bu diyor. Böyle diyor madde diyor zıtlıklar içerisinde gelişir diyor diyalektik materyalizm. Tez vardır diyor bir fikir vardır diyor. Ona karşı mutlaka karşı bir fikir oluşacaktır diyor antitez ki bunu Hegel'den almıştır üniversite hocası. Bunun sonucunda diyor ikisi arasındaki çatışmadan diyor üçüncü bir fikir ortaya çıkacaktır. Bu da sentez olacaktır diyor. Daha sonra diyor ona karşı zıt fikir oluşacak diyor. Bunlar çatışacak diyor yeni bir sentez oluşacaktır diyor. Tarih diyor bu şekilde ilerler diyor çatışmalarla. İşte bu mantıkları aldı Lenin dedi ki ondan sonra biz dedi karakolları basalım, askerleri öldürelim, polisleri öldürelim, devleti bombalayalım, hükümetin ve bütün insanların mal varlıklarına el koyalım. Ondan sonra idareyi ele geçirelim diye fikirlerle ortaya çıktı. Terörizmi savunan fikirlerle ortaya çıktı ve bundan muazzam kan gövdeyi götürdü. Stalin onu takip etti. Darwinist fikirlerle öğrencilerimizin dedi, gençlerimizin dedi, beynini Darwinist öğretilerle öğretelim dedi ki imandan bunları dinden uzaklaştıralım diye 20 milyon insan kesildi. Mao, Çin sosyalizmi dedi, Darwinizm ve evrim teorisi üzerine kuruludur dedi. 60 milyon insanı kesti. Bakıyorsunuz bunların hepsi Darwinist. Peki diyorsunuz bazı insanlar diyorlar ya peki o zaman faşizm nedir ona karşı bir şey midir? Faşizme bakıyorsunuz değil mi? Irklar arası çatışmayı getirmiş. O da Darwinist. O da söylüyor zaten yani Darwin'in fikirlerinden etkilendiğini. Ve Darwin fikirlerinden etkilendiğini söylerken de bu diyor ırklar arası çatışma vardır diyor. Doğal seleksiyon vardır diyor. Suni döllenme vardır diyor. Değil mi? 55 milyon insan kesiliyor. Yani nereye baksanız Darwinizm altında buluyorsunuz. Bütün bu sapkın fikirlerin temelinde. Bundan dolayı çok önemli tabii.
Aslında maalesef bir yerde başarılı oldular. Yani bazı amaçlarına ulaştılar.
Evet. Tabii bu Allah'ın yarattığı bir kader. Şimdi hocamız anlatmıştı bunu. Hazreti Adem'den beri inananlarla inanmayanların bir mücadelesi var.
Evet.
Allah bir inançsızları, inançsız fikirleri hakim kılıyor. Dilerse inançlı. Bu dönem işte ahir zaman inşallah İslam'ın hakimiyeti olacak. Yani hak dinin hakimiyeti olacak inşallah. Öyle bir dönemden geçirdi Allah inşallah. Bu da bir kader üzere tabii. Ondan sonra bir kader üzere Hazreti Mehdi geliyor, Hazreti İsa geliyor. Ve İslam'ın hakimiyeti gerçekleşiyor. Değil mi Cihat Hocam?
İnşallah. Şimdi mesela Darwin'in zamanında cehalet ortamı vardı. Yani bilim düzeyi çok düşüktü. İlkel mikroskoplar altında işte hücreyi bir leke dolu, bir çisi dolu, jöle dolu bir baloncuk gibi nitelendirebiliyorlardı en fazla. Genetik bilinmiyordu. Yani çekirdeğin içinde bir bilgi bankası olduğu işte DNA denen ve 3 milyar harften oluştuğu ve bütün hücrenin bütün fonksiyonlarının buna göre işlediği bir program dahilinde bir programın olduğu, bir planın olduğu ve içinde işte enzimlerin, proteinlerin alabildiğince işte çeşitli moleküllerin olduğu bunların hiçbiri bilinmiyordu.
Tamamen ayrı bir alem aslında.
Evet. Ama bu alemden habersiz bir şekilde ne yapılabiliyordu? İşte spekülasyon yapılıyordu. Neye destek sağlayacak şekilde? O sıralar sömürgecilik biliyorsunuz ön plandaydı. Yani bir ülke gidip işte Afrika gibi bir ülkede onların işte orduları daha zayıf diyor. Onlara hükmedip onların kaynaklarını sömürüyordu. Kendi ülkelerine getirebiliyorlardı onların kaynaklarını. Evet. Şimdi bunu haklı çıkarmak amacıyla onların daha aşağı insanlar olduğunu savunmak onlar için beğendikleri bir şeydi. Bir altyapıydı, bir fikir altyapısıydı. O yüzden evrim teorisini o zamanki yönetim hemen benimsedi ve ülke şeyi olarak, fikri olarak benimsediler. Pek çok ülkede bunu bu şekilde benimsedi Avrupa ülkeleri. Ve ne dediler kendilerine? Dediler ki biz dediler beyaz Avrupalı ırkı en ileri ırk biziz dediler. Evrim diye bir şey var dediler. En gelişmiş ırklar bizleriz dedi. Dediler. Onun dışındaki herkes, bütün ülkeler geri kalmış ırklardır. Geri kalmış insan ırklarıdır dediler. O yüzden bunların yok edilmesi makuldür dediler. Beyaz Avrupalı ırk gidip bunları yok edecektir zamanı geldiğinde dediler. Bunu ilk başta dillendiren tabii kitabında yazan Darwin olmuş oldu.
Ne kadar barbarca bir düşünce aslında.
Evet.
Türklere barbar diyen insanlar bunlar değil mi?
Ama bakın temelinde ne var? Cehalet var ve o anki ülkenin işte politikaları var.
Evet.
O ülkelerin politikaları bunları doğru haklı gösterecek şekilde kendilerini benimseyebiliyorlardı bu yüzden. Haklı göstermek için politikalarını.
Bir bakış açısı değil mi? Yani kendini artık giyinebilecek son nokta olarak görüp
evet.
Geri kalan ırkı hani yok etme
evet.
Gibi bir çaba.
Zencileri, aborjinleri. Aborjinlere niye aşağı ırk diyorlar? Çünkü o sırada Avustralya'ya işte şeyler gidiyor. Gemilerle İngilizler gidiyor. Orayı sömürüyorlar. Oranın aborjinlerini imha ediyorlar. Soylarını kurutmaya çalışıyorlar. Amaç ne? O ülkenin, o kıtanın daha doğrusu kaynaklarını sömürmek. Avrupa'ya getirmek. Evet. Oradaki insanları da öldürürken kimse işte onları yargılamasın diye işte böyle bir sözde bilimsel temelli ortaya çıkabiliyorlar. Daha sonra tabii ki bilimsel gelişmeler ortaya çıktıkça Darwinizmin sözde bir bilimsel iddia olduğu anlaşılmış oldu. Yani onu destekleyecek hiçbir bilimsel temel aslında bulunmadığı anlaşılmış oldu. Hücrenin işte histoloji denen işte hücre bilimi geliştikçe işte genetikle beraber Mendel ilk olarak bir rahip kendisi biliyorsunuz. Genetiği ilk olarak ortaya koyan kişidir. İlk olarak Darwin'e karşı çıkan mesela Mendel'dir. Bu hiç mesela konuşulmaz, söylenmez, kitaplarda geçmez ama genetik ilk ortaya konur konmaz zaten bilim dünyası karşı çıktı Darwinizme. Ama ne oldu? Sonra bir diktatörlük var tabii ki bilim dünyasında. Onları susturdular. Dediler ki siz dediler işte bilime karşısınız, hayır olur mu öyle şey? Tabii ki biz işte maymundan geldik, işte aksini iddia eden işte bilim dışıdır şeklinde. Bu şekilde susturmaya çalıştılar. Neden dolayı? Çünkü Allah'ın her şeyi yarattığı fikri onlar için uygun bir fikir değil. İnsanları hayvan gibi görmek onlar için uygun olan fikir. Ve hayvan sürüleri arasında tabii ki aşağı hayvan sürülerinin olması. İşte bazı hayvanları öldürmek işte onlar için suç unsuru teşkil etmeyecek. Vicdanlarını rahatlatacak olan bir hareket olmuş olacak. O yüzden Darwinizmi tabii ki el üstünde tuttular ve bu şekilde ta ki günümüzde bilim iyice bütün verilerini ortaya koyuncaya ve Sayın Adnan Oktar da eserleriyle başta, bakın Hristiyanlar da yapıyorlardı ama ya bu derece kuvvetli bir şekilde ortaya çıkamıyorlardı.
Evet.
Yani diyorlardı ki biz akıllı tasarımcıyız diyebiliyorlardı en fazla. Allah'ın adını alarak ortaya çıkmıyorlardı. Allah'ın adını anarak çıkamıyorlardı. Her şeyi Allah yaratmıştır diyemiyorlardı. İlk olarak bunu söyleyen kim oldu? Sayın Adnan Oktar oldu. Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
O da bize yol gösterdi. Biz de beraber ona yardımcı olmak üzere yola çıktık Allah'ın izniyle.
Zaten Hristiyanların şeyi biraz mağlup başlıyorlar. Çünkü 6000 yıllık bir geçmiş birlikleri için böyle muharref değiştirilmiş olan İncil'i bağlantılı olarak. Dolayısıyla o zaman onların biraz da böyle alay unsuru oluyorlar. Hiçbir etkisi olmuyor. Çünkü 6000 yıl öncesinden kalan milyonlarca yıllık fosiller var değil mi? On binlerce yıllık medeniyetlerin şeyleri var. Hatta flütler mesela değil mi? 90 bin yıllık flütler bulunuyor. İğneler bulunuyor 35 bin yıllık. Dolayısıyla 6000 yıllıkla bir şeyle başlayınca, iddiayla başlayınca zaten kaybetmiş oluyorlar, mağlup oluyorlar en baştan. Ama şimdi bakın burada önemli bir faktör daha var. Yani Darwinizmin bu saçma sapan ideolojinin, batıl dinin korunmasının en önemli bir sebebi Masonluğun felsefesi olması. Bakın şimdi ortak noktaları var hepsinin. Mesela Charles Darwin fikirlerini dedesinden alıyor. Gerçi Sümerlere gidiyor, eski Mısır'a, Firavun'a gidiyor. Değil mi? Eski Yunan'a gidiyor bu evrim inancı. Onlarda da vardı batıl böyle toplumlarda. Putperest toplumlarda. Bunların ortak noktası Mason olmaları. Bakın Charles Darwin ve dedesi Erasmus Darwin'den bahsedelim. Darwin'in dedesi Erasmus Darwin'ki fikirlerini ondan alıyor. İskoçya'da Canongate Kilwinning locasına bağlı ünlü bir Mason. Charles Darwin de dedesiyle aynı locadan 27. dereceden Mason. Charles Darwin'in kardeşleri de aynı şekilde Mason. Karl Marx, bakın komünizmin kurucusu Darwinizmi esas alıyor değil mi? Aynı dönemde ortaya çıkartıyorlar. Karl Marx 32. dereceden yani çok üst düzey Alman Grand Orient locasına bağlı bir Mason. Bakıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Leon Trotsky, komünizmin kurucularından Grand Orient locasına bağlı bir Mason. Aynı zamanda Darwinist Leon Trotsky ve diyor ki bakın Darwinist olduğu şuradan belli. Darwin'in buluşu diyor Trotsky, tüm organik madde alanında diyalektiğin, yani diyalektik materyalizmin en büyük zaferi oldu diyor. Devam ediyorsunuz Mao, değil mi? 60 milyon insanı kesmiş. O da bir Mason, Grand Orient locasına bağlı. Diyor ki Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanır. Kime baksanız, yani Hitler'e bakıyorsunuz, Mason ve Darwinist. Yani Masonluk bunu böyle el üstünde tuttuğu için bu şekilde yayılma imkanı buldu. Yani Darwin'i, bir Mason olan Darwin'i ortaya çıkardılar. Bu saçma sapan iddiayı ortaya attırdılar. Darwin kendisi bile inanmıyor. Çünkü inanmadığı şuradan belli. Diyor ki evrimin kanıtı olabilecek şeyler sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Bunu söylüyor. Arkasından da diyor ki evrimin kanıtı olabilecek ara geçiş formları işte türler arası yavaş yavaş güya evrimleşerek olacak ya, ara geçiş formları olması lazım. Yoktur diyor. Niye bulamıyoruz diyor bunları diyor. Yani şimdi bu ne demek?
Çok büyük bir iddia aslında. Çürüten bir iddia neredeyse yani.
Tabii ortadan kaldırıyor. Evet. Kendi söylüyor. Yani ben diyor bir iddia ortaya attım ama delili yok bunun diyor. Böyle iddia olur mu? Ya bilim böyle mi işler? Delili olmadan bilimsel bir iddia olabilir mi? Zaten bilimselliği yok da. Evet. Bir de delili de yoktur diye kendisi söylüyor zaten. İşte gözü düşünmek diyor beni buz gibi etti diyor. Efendim tavus kuşunu düşünmek beni hasta ediyor diyor. Ondan sonra daha başka itirafları da var. Bir kere dinsizliğini itiraf ediyor. Hatta karısı şikayetçi oluyor. Karısı çünkü daha dindar bir insan. Bayağı nefret et diyor. Nefret ettiğini yazıyor mektuplarında değil mi?
Evet.
Darwin'in.
Ya yani çocuğuna bile kızı var. Kızına bile böyle zavallı bir varlık gibi bakıyor. Ondan sonra işte bir hayvan gibi büyütüyor adeta. Yani düşünsenize karısı bundan çok rahatsız oluyor. Karısı dindar bir Hristiyan. Ve çok rahatsız oluyor onun dinsiz fikirlerinden ötürü. Darwin'in dinsiz olduğu mesela örtbas edilmeye çalışılır. Hayır öyle değil. Öldüğü zaman o çevrede yaşadığı İngiltere'de o bölgede yaşadığı bölgede dinsizliğiyle tanınıyor biliniyor. Dinsiz fikirlerini aşılamasıyla biliniyor tanınıyor. Başta hiçbir kilise cesedini gömmek istemiyor. Yani Hristiyan adetlerine göre kilisede cenaze töreni yapılmasını hiçbir kilise normalde önüne koymak istemiyor. Ta ki bir süre daha geçiyor, bir hafta geçiyor galiba. Ondan sonra mecburen baskı yapıyorlar ve Westminster Kilisesi mecburen cenaze törenini üstleniyor, yapıyor. Ya o derece din karşıtlığıyla biliniyor, ateist fikirleriyle biliniyor. Mesela onu bile örtbas etmeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü insanların gözüne hoş göstermeye çalışıyorlar. Öyle değil mi?
Evet.
Şimdi diyorlar ki dinle aslında Darwinizm işte dinimiz karşı değildir imajı da vermeye çalışıyorlar. Öyle bir bağdaştırma da yapmaya çalışıyorlar. İşte Kur'an'da öyle bir şey de var da yok da işte Hristiyanlık'ta da işte hepimiz aslında ne olur işte kardeşiz sonuçta biz Darwinist olsak da hayır öyle değil. Sen bir defa yalan söylüyorsun. Ha. Neye karşı söylüyorsun? Allah'ın adını yeryüzünde anılmamasına yönelik olarak bir çalışman var senin. Bir propagandan var. Senin gayen bu. Sen bunu örtbas etme. Yani değil mi? Dinin karşısında dinsizlik akımı var. Mücadeleci olarak.
Katil var bir kere en önemlisi. Binlerce insan öldürülmüş bu
evet.
Okulda. Evet.
Mesela Oktar'ın az önce bahsettiği gibi 350 milyon insan öldürüldü. İkinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nda toplam. Ne sonucu öldürüldü? İnsanların birbirlerine karşı kin, nefretle düşman gösterilmesi sonucunda, öfke göstermesi sonucunda oldu bu. Ama dinde böyle bir şey var mı? Hristiyanlıkta var mı?
Yani.
Bak Hristiyanlıkta var mı? Musevilikte var mı? Müslümanlıkta var mı? Hiçbir ilahi dinde bir insan bir insana düşman gösterilmez. Bütün ilahi dinler sevgi, barış ve kardeşliği, merhameti emreder. Allah sevgisini ön plana çıkarır. Öyle değil mi?
Tabii ki.
Bakıyorsunuz Hristiyan ama saldırıyor. Yine bir Hristiyan ülkeye saldırmış. Ne mantığı var bunda? Bakıyorsunuz işte temelinde Darwinizm var. Irkçılık var. Hitler çıkıyor diyor ki biz daha üstünüz, Ari ırkız. Kendi içindeki Yahudileri mesela katlediyor. İşte Çingeneleri katlediyor, Türklere saldırıyor, Türkleri katlediyor. Kendi ülkesi o bölgedeki Türkleri mesela pek çok insanı katlediyor yine aynı şekilde. Yani temelinde nereye baksanız şeytan insanları dinsizliğe sürüklemeye çalışıyor. Ve Darwinizmi de bu da bir alet olarak kullanmış. Sözde bilimsel olarak göstererek. Oysa hiçbir bilimselde temeli yok.
Şeytanın ben Adem'den üstün demesi gibi bir şey aslında. Orada bir benzerlik yakaladım size
orada anlatırken. Da, evet.
Yani Allah'a diklenmesinin aşağı oradaki sebebi de hani kendisinin ateşten yaratılmasını hazmedememesi ya.
Evet.
Hani buradakiler de aslında öyle yani. Bir nevi şeytan suretinde
yani işte
bir itiraz var.
Enaniyet evet. Var değil mi? Şeytanın enaniyeti var orada. Kendini üstün görmesi, kibiri var. Şeytan mesela bunu aynı kibirini Darwinizm'de de dediğin gibi doğru bir tespit o. İnsanları, farklı ırkları diğerlerine enaniyet yaptırarak, kibirlendirerek evet. O şekilde kışkırtıyor.
Evet.
Doğru.
Bu Darwinizmin savunmasında Masonluğun rolü diye geçiyoruz ya, o çok önemli bakın. Masonluk felsefesi Darwinizme dayalıyor. Yani hocamız zaten Darwinizmi yıkınca Masonluğun da felsefesi çöktü. Dolayısıyla tamamen güçten düştüler. Hatta bir programa bağlanmıştı İspanya radyosunda. Dediler ki İspanyollar, siz dediler tabii Darwinizmi Masonluğu anlatıyordu hocamız. Masonluğu dediler, burada dediler çok güçsüz kaldı dediler İspanyol'da. Gazeteleri ilan veriyorlar adam toplamak için dediler. Şimdi Masonların bu şeyi çok önemli bakın, dinsizliği. Hatta girerken 3 tane kitap koyuyorlar, onun üzerine yemin ettiriyorlar değil mi? İncil, Tevrat ve Kur'an. Halbuki dinle alakası yok. Daha sonra ilerleyen dönemlerde ortaya çıkıyor. Bakın diyorlar ki mesela Meşriki Azam İçtimai Zabıtlarında Masonların bir yayın organı bu. Biz artık haşa Allah'ı hayat gayesi olarak tanımayacağız. Biz bir gaye yarattık. O gaye Allah değil, beşeriyettir. Başka bir Masonik kaynak Secret Doctrine diye, gezegenimizin ilahı ve tek ilah şeytandır. Şimdi bu felsefeyle tabii Darwinizmi savunuyor. Yani bunun dayanağı olarak bunu ortada ayakta tutabilmek için mesela Mimar Sinan dergisinde Darwinizmi savunan ifadeler var. Bakın diyor ki kutsal kitapların bizi Adem ile Havva alegorisiyle tanıttığı mistik düşünceye sahip ilk insan Homo sapiens yüz binlerce yıl boyu avcılık ve toplayıcılık suretiyle yaşamını sürdürme çabası içinde daima çoğalarak ve de tekamül ederek 10 bin yıl öncelerinden bu yana 18. yüzyıl başlarına kadar süren bir ziraat dönemi yaşadı. Bakın hep evrimci ifadeler. Adem ile Havva'nın Adem bahçesinden kovuluşu yine eşsiz bir sembolle insanın oluşumunu anlatıyor. Bunun Darwin'e göre maymundan başkalaşan ilk ilkel insana ve onun az veya çok zeka ışıkları kazanarak yaşam yollarını aydınlatmaya başladığı günlere benzediği açık ve seçik değil mi? Yani önümde çok uzun bir liste var böyle. Masonluk Darwinizmi savunuyor. Darwin ortaya çıkartıyor. Bakın dedesi de Mason, o da Mason. Onu bilhassa ortaya çıkartıyorlar. Bu Sümerlerden kalma fikirleri yeni bir fikirmiş gibi ortaya getirtiyorlar. Ondan sonra Karl Marx'ı ortaya çıkartıyorlar. Komünizm meydana geliyor bundan. Hitler'i ortaya çıkartıyorlar. Bundan faşizm meydana geliyor. Ve 350 milyon insan katlediliyor. Dolayısıyla hocamızın yani Darwinizme verdiği önem çok akılcı ve bunun sonuçları da görüldü zaten bütün dünyada. Çünkü siz Darwinizmi aldığınız anda hepsinin temeli gidiyor. Evet. O zaman ne komünizm kalabilir, ne PKK kalabilir, ne iddia edilen Ergenekon örgütü kalabilir, ne komünizm, ne faşizm, ne terör kalabilir.
Evet. İnşallah. Şimdi, neredeyse sona geldik zaten değil mi hocam?
İnşallah. Elhamdülillah.
Şimdi evet. Bir defa şu çok açık ve net. Yeryüzündeki kargaşanın, çatışmanın temelinde Darwinizm var.
Evet.
Bakın terörist başının bile kendi yazmaları var. Normal kendi kitabı var. Abdullah Öcalan'ın. Orada anlatıyor. Mesela Oktaroğlu kaynağı bulabilirsen aslında okuyabilir. Evet. Çok güzel olur. Mesela kendi yandaşlarını bizim halkımıza karşı yani ordumuza karşı kışkırtmak amacıyla kullandığı söylemler var. Bakıyorsunuz neyi kullanmış? Evrim teorisinin sözde iddialarını kullanmış. Diyor ki işte insanlar öncelikle işte yabanıl durumdaydılar. Biz de işte öyleyiz. Daha sonra işte yükseleceğiz vesaire. İşte belli aşamaları aşmamız gerekiyor şeklinde. Böyle kendi halkını bu şekilde yönlendiriyor. Kendi halkını demeyeyim inşallah. Şey kendi yandaşlarını inşallah.
Diyor ki bakın şeyin bölücü başı, bebek katili. İnsan türünün Homo sapiens türünde günümüzün dil yapısına yol açan kavrama sürecindeki sıçrama iradeli toplum oluşumlarına sıçratma imkanı vermiştir. Yabanıl toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu. Bakın insanları hayvan olan gören bu zihniyet değil mi? Hamam böceği gibi görüyorlar. Öldürüyor o zaman. Yani onun için öldürmek bir hamam böceğini öldürmekle bin hamam böceğini öldürmek gibi bir şey oluyor o zaman böyle. 30 bin öldürdüğü zaman hatta şeyin bir sözü var bakın. Bu Stalinist, Leninist bir örgüt. Ve şimdi göstereceğim size. Lenin'in de fikirleri böyle. Stalin'in de fikirleri böyle. Onlar da öldürmeyi terörü savunuyorlar. Böyle bu şekilde. Mao da mesela diyor ki bir insanı öldürmek diyor bir şeydir diyor, trajedidir diyor. Ondan sonra milyon diyor bir istatistiktir diyor. Bu fikirle ortaya çıkıyorlar. Yani bu ne demek? İşte insanı hayvan gibi gören zihniyet.
Yalnızca bir rakam onun için yani. Bir figür olmuş oluyor.
Evet. Ya milyonlarca adam kesiyorlar. Yani bunun mutlaka bakın Darwinizm mutlaka kan dökmeye gider. Ya bunun hiçbir başka bir yolu yok. Ya komünizme gider, öyle kan dökmeye gider, teröre gider. Ya faşizme gider, işte Hitler üzerinden olduğu gibi milyonlarca insanı katlettirir. Ya işte PKK olur, ya iddia edilen Ergenekon örgütü olur, ya terör olur, ya anarşi olur. Evet. Çünkü aksi Allah'tan korkan bir insan asla yapmaz bunları değil mi? Evet. Allah masum insanları öldürmek haramdır diyor. Evet. Merhameti, sevgiyi, şefkati değil mi? Düşküne yardım etmek gerekiyor. Hatta putperestleri yani müşrikleri dahi Allah değil mi? Senden yardım istediklerinde diyor, güvenlik içinde olacağın yere ulaştır diyor. Evet. Hocamız bunu açıkladı. Güvenlik içinde olacağı yere yani güvenlik altına almak demek canı pahasına Müslüman koruyor. Ya yani öyle bir anlayış var İslam'da.
Yani bir yerde bir bomba patlıyorsa, biri bir yere bir bomba atıyorsa, masum insanları öldürüyorsa mesela Bakırköy'de bomba patladı. Onlarca insan öldü değil mi? Evet. Nasıl oldu? Onlar arasında bebek, çocuklar da vardı. Evet. Yaşlı kadınlar da vardı. İşte evet. normal vatandaşımız da vardı, işte yaşı 30 da olsun, 40 da olsun hiç fark etmez. Sonuçta yani böyle bir şeyi nasıl yapabilir bir insan? Yani ben bu bombayı hazırlayayım, düzeneğini hazırlayayım, koyayım. Ondan sonra da uzaktan kumandayla patlatayım ve oradaki insanlar ölsün. Ne bunun mantığı? İşte Darwinist mantık var. Yani ideoloji olarak Darwinizmi benimsemiş bir insan yapısı var burada karşımıza olan. Bizim bunun ideolojisini çökertmemiz gerekiyor. Yani onun bir defa Allah'a hesap vereceğini, ölümün olduğunu, ahiretin olduğunu, Allah'a hesap vereceğini bilmesi gerekiyor. Bunu öğrenmesi gerekiyor. Bu inancın karşısındaki şey ne? İnanışı ne? Onu neyle kandırmışlar? Darwinizmle kandırmışlar işte. Demişler ki hayır, işte sen hayvansın, hayvan sürüleri var. Onların işte ölmesi bir istatistikidir. Yani işte 10 kişi ölürse az, işte 20 kişi ölsün, 20 kişi de az, 100 kişi ölsün daha güzel olur senin için şeklinde böyle bir şey imaj yüklemişler kafasına.
Yani zaten birine nasıl merhamet gösteririz? Hani kendi yerimize, kendimizi onun yerine koyarak.
Evet.
Ama böyle bir durum yok. Onlar kendilerini daha üstün, daha farklı bir varlık gördükleri için öldürürken pek bir merhamet gösteremiyorlar.
Yani hizmet ettikleri ideolojilere baktığınızda bir defa Darwinist ideolojiler var hakim olan. Mesela gidip bir uçağı düşürebiliyorsa bir insan, içindeki masum insanlarla beraber, ya da gidip bir otobüsü bombalayabiliyorsa, bakın hangi dinden olduğu, yani nüfus cüzdanında hangi dinden olduğu yazdığı hiç önemli değil. İster Hristiyan, ister Musevi, ister Müslüman olsun. Hiç fark etmez. İsterse dinsiz olsun, yine aynı şey. Bir defa o insanın dininle hiçbir ilgisi yoktur bu yaptığı hareketin. Çünkü dinlerde böyle hareketler lanetlenmiştir. Değil mi? Tek bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir diye buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım ayet-i kerimede. Bütün dinlerde de yine aynı şekildedir bu. Yani nasıl bir, yani bir insan yaralıysa gidip ona yardım edersiniz zaten, değil mi? Koşarsınız, yeri kanıyorsa sararsınız, sarmalarsınız, hastaneye yetiştirirsiniz. Bir insanı öldürmek ne demek? Yani acımasızlık, değil mi? Katil.
O gözden çıkarmanın aslında bir sebebi de hani onu yapabilebilmenin bir açıklaması olması lazım. Herhalde dediğiniz gibi i̇nsan hesap gibi vermeyeceği için bir de
tabii.
Hem insan gibi görmüyor, evet. Değeri yok hayvan gözünde gibi. Değil yani.
Evet.
Hem de hesap verecek bir merci olduğuna zaten inanmadığı için
evet, tabii.
Kendi hareketinden kendisi sorumluymuş hani gibi davranması daha kolay oluyor.
Yani ona işte o şeyi fikri empoze etmişler kafasına. Bu Irak'taki bomba patlatan insanlar için de aynı şey geçerli. Evet. Onlar istediği kadar cüzdanında hangi dinden aldığı yazıyorsa yazsın. Hiç önemli değil. Kimliğinde ne yazdığı hiç önemli değil. Veya işte 11 Eylül olaylarında işte onlar Müslüman mıydı? Hayır. Onlar Darwinist eğitimi almış, ateist insanlardı. Yani istediği kadar işte Pakistan asıllı olsun ya da işte Irak asıllı ya da Suudi asıllı olsun hiç önemli değil. Sonuçta aldığı eğitimlerde bakıyorsunuz hep Darwinist eğitimi almış. Yurt dışında eğitim almış. Mühendis olmuş, pilot olmuş veya işte doktor olmuş hiç önemli değil. Sonuçta hangi fikirle büyüdüğü önemli. Hangi ideolojiye sahip olduğu, hangi ideolojiye hizmet ettiği önemli.
Tabii Darwinizm yani tarihte de gösteriyor. Öyle bir bela ki bakın Osmanlı'ya giriyor, Osmanlı'yı yıkıyor. Değil mi? Osmanlı'nın son dönemlerinde Osmanlı aydınlarının hepsinin Darwinist olduğunu görüyoruz. Hocamız bunu izah etti. Yani bir bilinçaltı var insanın, bir bilinç üstü var. Bilinçaltında Darwinist olan Osmanlı aydınları bilinç üstünde ben Müslümanım diyor ama inanmıyor aslında. Darwinizm girmiş böyle bir virüs gibi kafalarına. Girildiği için Osmanlı yıkılıyor bu yüzden. Bu yüzden ortadan kalkıyor. Bütün İslam dünyasında yine Darwinizm hakimdi. Bakın Irak komünisti. Değil mi? Darwinizmden dolayı komünist oldu. Filistin komünisti. Bir zamanlar hatırlıyorsunuz. Yani şu anda değil de bir zamanlar. Libya böyle bu şekildeydi. Cezayir bu şekildeydi. Mısır bu şekildeydi. Sosyalisti. Ve büyük bir kargaşa ve kan dökme ve zulüm oluyordu içerisinde. Zaten Cihat hocamın da dediği gibi eğer biri teröristse ben Müslümanım diyorsa bunun bir inandırıcılığı yok. Bir insan çünkü aynı anda hem Müslüman hem terörist olamaz.
Evet.
Çünkü İslamiyet terörizmi kesinlikle Allah yani haram kılıyor. Evet. Değil mi? Terörizm nedir? Politik sebeplerle masum insanları öldüren, değil mi? Vahşeti masum insanların üzerine çeviren bir ideolojidir. Değil mi? Terörizm. Terörizmin öldürmesinin şeyi nedir sebebi? O insanların sadece ondan olmamasıdır. Öbür tarafın teröristi bunu öldürür. Neden? O ondan olmadığı için. Yani hiçbir sebebi yoktur terörizmin böyle. Mantıksız, Darwinizme dayalı, insanı hayvan gibi gören, gider bomba patlatır, o alışveriş merkezindeki masum çocukları, kadınları, işte yaşlıları hepsini parça parça ederek öldürür. Ya da üzerine bombaları yükler, intihar eder. Halbuki intihar haramdır. Allah ayette çok açık söylüyor, bakın emrediyor. Kendi nefislerinizi öldürmeyin diyor Allah, kendi kendinizi. İntihar. Yani, evet. O zaman haram. Değil mi? Ve bunun tövbe etme imkanı olmadığı için de sonsuz cehenneme atılıyor intihar eden biri. Yani hiçbir gerekçesi olamaz. Yani terörizmin bakın hiçbir gerekçesi olamaz. İşte biz ezildik, öbürü şu devlet bize filanca devlet bunu yaptı. Öyle değil. İslamiyet'te savaş var. Peygamberimiz döneminde de. Nasıl oluyor ama savaş? Müdafaa amaçlı oluyor daima değil mi? Hı. Peygamberimize bir saldırı oluyor. Onun üzerine müdafaa amaçlı Kur'an'da da bu şekildedir. Evet. Tabii ki sizin hayatınız tehlikeye girdiğinde ama size saldıranlar yani askerle asker arasında olur savaş. Sivil halka hedef almaz. Yani yukarıdan uçaklarla, nükleer bombalarla bombalamak bunların hepsi haramdır. Tabii. Terörizm de haramdır. Allah hatta affetmek hep daha hayırlıdır diyor. Hı hı. Ve savaş mesela zafer kazandığınızda anlaşma yapın diyor Allah ve savaş ağırlıklarını bıraksın, durun diyor, haddi aşmayın diyor. Yani siz bir kere saldırdı diye böyle gidip bütün toplumu kırıp geçirmek yok tabii ki böyle şeyler. Evet. Yani İslamiyet'in, İslam ahlakı uygulandığında, ki öyle olacak inşallah Hazreti Mehdi döneminde, muazzam bir barış, kardeşlik zaten hadislerde Peygamberimiz bildiriyor. Tek bir damla bile kan akıtılmayacak diyor. Bakın i̇nşallah. Damla kan inşallah.
Şimdi günlük hayatta biz bunlarla karşılaşıyor muyuz? Hani diyebilirsiniz ki işte, biz o kadar yakın değiliz. İşte şu anda bombalar çok patlamıyor. Burası işte şey değil, savaş ülkesi değil. Hayır. Sokakta gece yarısı dolaşıldığında bir sürü polisiye olay var yaşanan değil mi? Gazetelerin üçüncü sayfalarını açtığınızda pek çok olayla karşılaşıyoruz. Ne olmuş? Mesela kapkaççı kolundan çekmiş hanım kızın çantasını. Ondan sonra yerlerde sürüklemiş arabayla. Ondan sonra kafasını kaldırım taşına çarptığı için kızcağız orada ölmüş. Veya bilgisayar hayata girmiş, orada ölmüş. Değil mi? Evet. Ne bunun temeline baktığınızda nedir bu? Temel. Bir defa bakıyorsunuz o çocuk okulunda Darwinist bir eğitim almış. Evrim teorisi öğretilmiş, gerçekmiş gibi ona. Ondan sonra gerekli din eğitimi verilmemiş. İslam'ın hak din olduğunu doğru anlamda öğrenmemiş.
Hepsinin kökeninde bir yerde Darwinizm vardır tabii. Diyoruz yani.
Şefkatsizlik varsa, sevgisizlik varsa, merhametsizlik varsa, Allah korkusu yoksa o zaman Darwinizm vardır. Yani dinin olmadığı yerde dinsizlik zaten hemen kaplar, yer tutar. Yani ikisi de birden bulunmaz diye bir şey söz konusu değil. Birinin olmadığı yerde diğeri hakimdir. Tamam mı? İnşallah. Bakıyorsunuz işte trafikte birbirine yol vermedi diye arabadan iniyor, silahı çekiyor belinden, kafasına sıkıp öldürebiliyor. Ne bu? Yine aynı şekilde bakın şefkat yok, merhamet yok, insan sevgisi yok. Ne var? Darwinist eğitim var. Gazetelerden, işte haberlerden, televizyon filmlerinden olsun vesaire. Hep bu Darwinist bilinç altına işlenmiş o kişinin. O Darwinist eğitimi almış artık.
Ama bu şu anlamda değil mesela. Şimdi sokakta çıkıp sorsak insanlara Darwinizm nedir diye çoğu bilmez. Değil mi? Yani iddiaların Darwinizm. Ama Darwinizm bir dünya görüşü, dünya görüşlerini etkileyen bir şeydir. Yani bir böyle... batıl bir ahlaki bir felsefedir Darwinizm. Yani insanın bilinçaltına sen tesadüfen meydana geldin. Dolayısıyla bir yaratıcı yok. Hayvansın. İşte güçlüysen ayakta kalacaksın. Zayıfsan yok olacaksın. Çatışmada ilerlemenin temelidir. Mantığını verirsen bilinçaltına o zaman işte terörist oluyor, zalim katil oluyor, zalim oluyor, katil oluyor, savaş çıkarıyor, bombalıyor, her şeyi yapabiliyor. Ya bundan dolayı yoksa tabii ki yani insanı sorsan çoğu insan doğal seleksiyon nedir diye bilmez. Mutasyon nedir desen onu da bilmez. Homo sapiens nedir onu da bilmez yani. Ama önemli olan burada işte bu bir dünya görüşü olduğu için Darwinizm'e bütün dünyayı kaplamıştı bu. Ta ki elhamdülillah hakikaten Seyit Battal Gazi gibi hocamız çıktı ve hakikaten yerle bir etti. Yani dünya çapında çıtır çıtır ezildi. Bakın Darwinistler bugün kaçıyor. Karşısına çıkamıyorlar. Niye çıkamıyorlar? Eğer Darwinizmin en ufak bir geçerliliği olsa bakın diyor ki 10 trilyon vereceğim diyor. Yani bir tane fosil getirene sonra artık değiştirdi onu çünkü getiren yok. Bari resmini getirin gene 10 trilyon vereceğim dedi. Şimdi bir tane delili olmayan bir şey olabilir mi? Bir adam gene bunu körü körüne savunuyorsa o zaman nedir? Allah'a karşı iftira atmış oluyor. Çünkü saflığından inanmış olabilir. Tamam. Ama doğrusunu gösterince o zaman kabul etmesi gerekiyor. Mesela işte Türkiye'nin devrimcileri var. Ali Demirsoy. Bir arkadaşı soruyor ona diyor ki ya Ali diyor sen hakikaten diyor Darwinizm'e inanıyor musun diyor o da kızıyor. Böyle olmaz. İşte kitabında mesela bu kadar kitap yazıyor. İçinde diyor ki bir maymunun diyor daktilo başına geçip insanlık tarihini yazması gibi bir ihtimaldir diyor bir proteinin oluşma ihtimali. Şimdi maymun bir harf bile yazamaz, bir kelime bile yazamaz. Yani daktiloyu koy önüne gidip tuşuna bile basmaz. Tamam mı? Diğer insanlık tarihini yazsın.
Ondan daha ihtimalsiz bence.
Hayır ihtimal yok diyor yani Darwinizm olamaz
yani
diyor.
Yani yok ama evet. Daha da ihtimalsiz
evet.
Gibi.
Evet olamaz diyor ama savunuyor böyle olmaz. Bu bilim adamlığı değildir, bu bilim de değildir. Sonra gel karşımıza çık diyorsun işte Habertürk'e çıktık hocamızla birlikte. Evet. Yanındaki odada oturuyorlar ya gelin diyoruz buraya gelin diyoruz gelemiyorlar. Gelemez çünkü. Ne gelecek o yani o saçma sapan pagan felsefesinin nesini savunacak karşımızda? Değil mi? İnşallah. Yani kaçtı yere kadar kovalarız Allah'ın izniyle. Öyle Celal Şengöller, Ali Demirsoylar, yok Douglas Fütümalar.
Çünkü ayet zaten... gelmedi. Ayet evet. Gelmedi. Şeytanın Allah'ın sınıfı. Allah buyuruyor. Hakkı batının üzerine fırlatırız. O da onun beynini paramparça eder diyor. Bunun olacağını bildikleri için çünkü gerçeğin karşısında duramayacaklarını bildikleri için tabii ki karşımıza da çıkmak istemiyorlar.
Bakın inşallah. Şimdi bunları Roma'da bir kere yakaladık. Onların toplantısına gittik de yakaladık. Yani onlar bize gelmiyorlar. Dedik ki biz onlara gidelim. Vatikan'ın ortaklaşa böyle bir şey düzenlemişlerdi ki Vatikan'ın bunun böyle ortaklaşa bir şey düzenlemesi Darwinizmi savunmak için bu da çok manidar.
Abdullah evet. Bey kısa bir aramız var. Ondan sonra devam edelim.
Tamam inşallah.
Kısa bir aranın ardından yeniden beraberiz değerli izleyenler.
Kıymetli izleyenler sohbetimiz devam ediyor. Abdullah Hocam videomuza devam edin isterseniz.
Evet şimdi Mine Hocam bir şeyden bahsediyorduk. Yani hocamızdan fellik fellik kaçıyorlar. Normalde en ufak yani milim bilimsel bir şey olsa yani bir tane fosilleri olsa değil mi? Onu getirirler en azından parayı alırlar. Kaçmalarının sebebi tabii saçma sapan bir putperest felsefe olması Darwinizmi. Evet. Nitekim bakın işte onu anlatıyorduk. Yani Roma'da Vatikan'ın desteklediği bakın bütün salon evrimci dolu. Dünyanın en ünlü evrimciler oturuyor şu ortada gördüğünüz bölümde. 10-15 tane en ünlü evrimcisini toplamışlar. Bunu düzenleyen de Vatikan. Normalde şimdi Hristiyanlar Allah'ın yarattığına inanıyorlar. Değil mi? Samimi Hristiyanlar. Hatta Allah'ın birliğine inanan Hristiyanlar da var. Evet. Biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir şey organize etmeleri yani çok anlamsız. Değil mi? Yaratılışı savunan, dindar bir insan ateistleri toplayıp, Darwinistleri toplayıp bir toplantı yapar mı Darwinizmi savunmak için? Dolayısıyla Vatikan'ın da bir masonik kontrol altına girdiği bir kere buradan anlaşılıyor. Burada Cihat Hocam'la birlikte gitmiştik biz. Hocamızı temsilen, hocamız gönderdi. Gidip siz de katılın. Hatta konuşmacı olarak istemediler bizi. Çünkü başlarına gelecekleri belli. Biz de gittik bilimsel tartışma bölümünde. Francisco Ayala ve Douglas Fütüma diye iki tane dünyanın en evrimcisi oturuyor burada. Ben de çıktım tek bir soru sordum. Bakın ben dedim önce Harun Yahya'yı temsil ediyorum deyince Douglas Fütüma'nın bir kere beti benzi attı. Kül gibi oldu. Bakın burada diyorum ki işte bilimsel teorileri önce bir hipotez ortaya atar. Ki evrim bilimsel değil biliyorsunuz. Eğer gözlemler ve deneyler bunu desteklerse teori olur. Dolayısıyla kanıtları olması lazım. Ama konuşmacılar bazı iddialarda bulundular. Deyince ben başladı sözümü kesmeye zaten. Bu Francisco Ayala. Dünyanın en evrimcilerinden bir tanesi. Konuşmacılar bazı iddialarda bunlar ama bilimsel delillerle... Bakın diyor ki bana soru sordu. Tamam diyorum soru soracağım. Bakın bunlar dünyanın en ünlü ilk üç evrimcisinden iki tanesi oturuyor kürsüde. Bunlar da diğerleri işte. Bize ara geçiş formu gösterebilir misiniz? Ara geçiş formu nasıl olacak? Patolojik, asimetrik, yarım yamalak organlarla. Bana gösterir misiniz diyorum. Çok makul bir soru değil mi?
Çok mantıklı evet. Bir soru yani.
Trilyonlarca olması lazım. Bana bir tane göster diyorum.
Burada bir sürü evrimci profesör var. Bir tanesini gösterebilmesi lazım öyle değil mi?
Yani, evet.
Ha, dünyanın en ünlü evrimcileri bunlar. Bakın kaçıyor. Douglas Fütüma ne yapıyor? Kaçıyor kürsüden. O da şaşkın şaşkın bakıyor zaten. Ulan diyor bizi yalnız bıraktı diyor burada diyor. Bakın bu diyor bilimsel bir, ben diyorum ki bilimsel bir toplantı bu diyorum. Hayır diyor bilimsel bir toplantı değil diyor. Çok açık yani burada. Bakın bu da İlahiyat Fakültesi düzenliyor bunu. Roma'nın, Vatikan'ın.
Papa'nın da, İlahiyat Fakültesi dekanı bu da gelen.
Dekanı geliyor beni susturmaya çalışıyor. Mikrofonu alıyor. Ya bu nerede görülür bu? Komünist rejimlerde değil mi? Nazilerin toplantılarında görülür bu. Yani komünizm toplantısına gidip siz komünizm aleyhine laf edebilir misiniz? Mümkün değil ettirmezler. Onun gibi mikrofonu aldılar.
Ama nasıl oluyor da böylesine Hristiyanlığın merkezinde, Vatikan'da ve İlahiyat Fakültesi'nde kardinallerin açmış olduğu bir konferansta böyle bir davranış olabiliyor. Hayret. Demek ki nasıl bir baskı altındalar, masonik baskı altındalar.
Evet.
Yani bu tabii şunu gösteriyor. Yani bunların yapabileceği tek şey bu. Diyorsunuz ki bir tane ara geçiş formu göster diyorsunuz. Mikrofonu alma, susturmaya çalışma, salondan çıkarmaya çalışma. Cihat Hocam da bir soru sordu onlara. Ona da cevap veremediler. Hatta öyle anlamsız bir cevap verdi ki dedi ki böyle gözün güya evrimini anlatıyor. O çıkmış Francisco Ayala. Ne yapmış biliyor musunuz? Önce bir tane çeyrek daire çizmiş. Sonra yarım daire çizmiş. Sonra tam daire çizmiş. İşte göz böyle evrimleşti diye şekillerle böyle çizimlerle saçma sapan anlatıyor. Hocam da dedi ki ya dedi böyle diyorsunuz dedi. Kambriyen dönemi diye bir dönem var dedi. 540 milyon yıl önce. Trilobit diye bir canlı var. Mükemmel bir göz yapısı birdenbire ortaya çıkıyor. Buna ne diyorsunuz? Ben dedi trilobiti bilmiyorum dedi. Orada Simon diye Cambridge Üniversitesi'nden bir profesör var. Çok tanınmış bir evrimci. Simon'a sor dedi. Simon da saklandı falan böyle. Yani böyle rezalet olur mu?
Önceki sahne de çok komikti yani. Sanki öyle bir şey konuşulmuyormuşçasına. Oradan ayrılması. Onun...
Evet. Evet.
Komik, çok komik bir sahneydi.
Evet, yani zavallı durumdalar. Çünkü evet, normalde hani kalkıp da ben şundan dolayı evrime inanıyorum da diyemiyor. Yani bilimsel olarak söyleyemiyor. Ancak nelere göre diyebiliyor? Bu şöyle olmuş olabilir, o da böyle olmuş olabilir. Ondan sonra bunlardan dönüşmüştür müdür falan. Böyle masal. Masallarda olur böyle şeyler. Masallarda tamam. Kurbağa da prense dönüşür. Başka şey de başka şeye dönüşür icabında. Ama yani bu masaldır. Bunun bilimsel bir değeri olmaz. İşte anlattıkları şey de böyle masalsı bir şey olmuş oluyor. Bilimsel hiçbir değeri yok.
Evet.
Zaten onun için de sahtekarlık üstüne sahtekarlık yapıyorlar. Yani tekrar onların bazılarını değinebiliriz. Yani sürekli bu sahtekarlıkları ortaya çıkıyor. Mesela en son şu oldu. İki tane fosil ileri sürdüler. Ida ve Ardi diye. Hep böyle bakın Latince isimler takıyorlar. Ida, Ardi. İşte güya kayıp halka bulundu diye böyle bir takım şeyler ortaya çıkartıyorlar. Hocamız hemen duruma el koydu. Ida dedi, lemur dedi. Yani Madagaskar maymunu. Aynısı dedi. Ardi dedikleri de dedi, bonobo maymunu dedi. Hatta resimlerini de ben göstereyim size. Ve hemen internet sitesi anında cevap verdi. Aradan birkaç hafta, birkaç ay geçti. Hemen özür dilediler. Pardon dediler. Ida insanın atası değilmiş. Ardi de insanın atası değilmiş diye hemen özür dilediler.
Ama bakın bunu bu şekilde karşı çıkan Sayın Adnan Oktar dışında kimse olmadı. Ve doğrusunu da söyleyen başka kimse olmadı yine aynı şekilde.
Evet,
yani
hocamız,
meydan ne kadar boş görüyorsunuz
hocamız
değil mi?
En büyük mücadeleyi veriyor aslında.
Evet.
Ahir zamanın
evet.
En büyük mücadelesini.
Yani meydanda başka çıkan kimse yok evet. Yani karşılarına. Yani o orada biz oraya gitmeseydik hocamız bizi göndermeseydi oraya. Orada istedikleri gibi at oynatacaklardı. İşte Darwinizmle Hristiyanlıkla Darwinizm arasında bir barış imzalama töreniydi aslında orası.
Evet.
Öyle bir mizansen hazırlanmış. Kardinaller açıyor böyle işte mor giysileri içinde kardinaller geldiler aşılar Papa'nın emriyle. Ondan sonra evrimciler bu konuşmaya başladılar. Tek bir yaratılışını konuşmasına ise asla izin vermiyorlar zaten prensip olarak. Bu ne demek? İşte biz aramızda barış imzaladık demek. Hayır. Eğer din hiçbir şekilde tesadüfü kendi başına bir şeyin oluşunu zaten kabul etmez. Allah'ın kesin bir yaratılışı vardır. Bunu zaten anlatır. Bütün dini kaynaklarda böyledir, bütün ilahi kaynaklarda. Bunun ortası da olmaz hiçbir şekilde. Bilimsel olarak da yoktur zaten böyle bir şey. Bir yalandır evrim teorisi. Biz de kalkıp bunu anlatınca böyle kızıyorlar tabii ki.
Bakın bu birkaç ay önce olan olaylardan bir tanesi. İşte yine böyle bir furya başlattılar. Evrimin güya kayıp halkası bulundu. 47 milyon yıllık fosil heyecan yarattı. İşte TÜBİTAK'a yeni kapak, fosille Darwin dedi. Görüyorsunuz değil mi? Akşam gazetesinde çıkan bu. Bu Habertürk gazetesinde çıkan evrimdeki kayıp halka bulundu. Değil mi? Hocamız bunun bu fosilin bakın burada görüyorsunuz. Nesli tükenmiş bir maymuna, Madagaskar maymunu, lemur türü olduğunu hemen ama yani günler içerisinde cevap verdi. İşte bu ondan sonra aradan birkaç ay geçti. Hemen bakın New York Times'ta çıkan diyor ki bulunan iskelet fosil ismi Ida olan ya bu haberlerde geçen söz konusu fosil insanın atası değildir. Aynı New York Times bundan kısa bir süre önce Ida insanın atasıdır diye lanse etmişti. Anında cevabını aldı. Bu şekilde rezil oldular. Arkasından Ardi diye bir şey böyle 94 yılında bulunan bakın bundan kaç yıl önce olmuş oluyor? 16 yıl önce bulunmuş olan bir maymun fosilini böyle o da yarım yamalak fosil tamamı da yok.
Evet.
Evet. Böyle hayali çizimlerle yeni Çünkü ellerine delil olmadığı için insanın atası gibi lanse etmeye kalktılar.
Bakın ayağa kalkmış gibi gösteriyorlar. Görüyorsunuz değil mi?
Evet.
Mesela o bir taktik. O bir bilim dışı bir çizim. Yani bir, gerçek bir çizim değil. Yani sözde yarı insan yarı maymun değişik bir canlı. Ara geçiş formu gibi göstermeye çalışıyorlar bakın dikkat ettiyseniz. Evet. O yüzden anlaşılıyor ki tamamen bir maymun. Bir bonobo maymunu. Başka bir şey değil.
Bakın ondan sonra Ardi'yi işte şey ettiler. Hocamız hemen dedi ki yok dedi. Bu dedi bonobo maymunu. Hatta gülüyor burada görüyorsunuz bonobo maymununu. Hemen akabinde özür dilediler. Mesela bakın onu okuyayım size.
Peki bu düzeltme evet. Bizim gazetelerimizde yapıldı mı?
Tabii. Düzeltmesi çıktı. Türk basında da insanın atası olmadığına dair. Evet, yani bütün dünyada çıktı haber oldu.
Çıktı, evet.
Evet. Kaliforniya Üniversitesi'nden Darwinist Tim White ve çalışma arkadaşları da şu itirafı yapmak zorunda kalmışlardır. Hemen İda'nın şeyin arkasından, Ardi'nin arkasından. Ardipithecus Ramidus'un yani Ardi, Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını yeterli derecede haklı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır. Ama bunun sebebi şu. Daha önce meydanı boş buluyordu bunlar. Atıyorlardı, hiç karşı çıkan yok. 40 yıl mesela bir müzede sergiliyorlar. 50 yıl başka bir müzede sergiliyorlar. Ama şimdi Allah razı olsun hocamız olduğu için anında özür diliyorlar.
Cevapları evet. Hemen geliyor.
Evet.
Düzeltmeleriz.
Ve artık son zamanlarda bakın dikkat edin hiç haber çıkmıyor. Evet. Daha önce her hafta çıkan evrimci haberler işte kayıp halka bulundu şudur budur artık çıkmamaya başladı. Ben de internette şunu buldum. Bakın Darwin'in kayıp halkası bulundu falan diye haberler çıkıyor ya devamlı. Diyor ki burada interneti biri hazırlamış. Kim hazırlamış bilmiyorum da.
Facebook'ta değil mi?
Evet. Darwin'in diyor halkası bulundu diyor. Darwin'in ilerlemiş yaşına rağmen oynamaktan vazgeçemediği ve bir gün oynarken kaybettiği halkası yıllardır evrimci bilim adamları tarafından aranıyordu. Hatta halka Meksika'da bulundu ve British Museum'daki yerini aldı diye.
Çok artık güzel dalga bir geçiyor. Espri olmuş tabii, gerçekten. Dalga geçiyor. Tebrik ediyorum ben evet. O arkadaşları.
İnsanlar dalga geçiyor evet. Tabii anladılar saçmalığını. Yani yeni gençler çok zeki internete giriyorlar değil mi? Hocamızın eserlerini okuyorlar.
Eskiden internet diye bir şey yoktu. Tabii. Kütüphaneye gidip araştırma yapardık. Yani hangi kütüphaneciye sorarsanız işte bu bilgiye nasıl ulaşabilirim? O da bildiği çerçevede işte şu kitapta, şu bölümde, şu raflarda var galiba der. Siz gidersiniz o kitabı indirirsiniz, karıştırırsınız. Evet. Şimdi böyle bir ortam düşünün. Evrimciler için bulunmaz fırsat. Niye? Diyorlar ki biz biliriz. Sen bilmezsin. Bilgiyi bir tekel oluşturmuşlar. Evet. O tekel dahilinde biz bunu böyle kabul ediyoruz. Sen de böyle kabul etmek zorundasın diyorlar. Ve bilmeyen pek çok insan var. Yani bilgiye uzak kalmıştı insanlar tabii haliyle. Bu kütüphane ortamlarında tabii ki. Şimdi öyle mi? Şimdi normal Ardipithecus deyin, Ida deyin. Hemen işte lise öğrencisi, ortaokul öğrencisi, ilkokul son sınıf öğrencisi hemen internete girer. Hemen kısa bir süre içinde, milisaniye içinde onunla ilgili tüm bilgilere ulaşıyor mu? Ulaşıyor.
Evet, çok şükür.
Doğru bilgiye anında ulaşma var bugün.
Evet.
Ya ayrı zamanın bir özelliği bu inşallah. Hemen ulaşabiliyoruz. Bu ortamda tabii ki tutunmaları mümkün değil. Yani istedikleri kadar Darwinist bir diktatörlük kurmuş olsunlar daha önceki yıllarda. 15 yıl öncesine kadar kurmuş olsunlar. Hiçbir şekilde artık bugün ayakta kalmaları bu yüzden teknik bilimin bu şekilde ilerlemiş olması nedeniyle artık mümkün değil.
Evet, ayrı zamanın inşallah. Zorlukları olduğu gibi kolaylıkları da var.
Mutlaka tabii evet. İnşallah.
Bu zaten evrimcilerin bakın eserlerini okuduğunuz zaman mutlaka evrimci olmadığını itiraf ediyorlar. Yani bütün önde gelen evrimcilerin bu ara geçiş formu olmadığını mesela zaten ara geçiş formu olmaması ne demek? Evrimin olmaması anlamına geliyor. Değil mi? Bu şekilde bakın ben size şimdi bulayım birkaç tanesini okuyayım hatta böyle buradan. İtirafları var. En başta zaten Darwin'in kendisi itiraf ediyor. Değil mi? Darwin ara geçiş formlarının olmadığını söylüyor. Zaten bitiriyor Darwinizmi. Ya bunun üzerine artık başka bir söze gerek yok ki. Bakın şurada diyor ki eğer gerçekten türler öbür türlerden hatta şuraya alayım da pardon burada daha rahat görür izleyicilerimiz. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse bu Darwin kitabında söylüyor bunu. Neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Sayısız geçiş formları olmalı. Olmalı diyor yani evrim olması için mutlaka ara geçiş formu olması lazım. Fakat neden yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Yani yok diyor. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Yani bunun delili yok diyor. Evet. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır.
Evet.
Dervişler şimdi, bunu biliyorlar mı hocam?
Tabii.
Biliyorlar. Yani bunu söylüyorlar da. Evet. Mesela hani bu 150 yıl önce söylenmiş bir söz. Acaba 150 milyon içinde acaba hiçbir gelişme mi olmadı? İşte Darwin'i destekleyecek şekilde. Darwin'in işte istediği tarzda bir şey hiç mi olmadı diye baktığımızda olmadığını görüyoruz. Bakın mesela ünlü bir bilim adamı yine paleontolog diyor ki Morgan Stanley, John Hopkins Üniversitesi'nden şu, ifadesi şu şekilde. Bilinen fosil kayıtları kademeli evrim ile uyumlu değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Paleontologların çoğunluğu delillerinin Darwin'in bir türün değişimine götüren çok küçük, yavaş ve giderek biriken değişiklikler üzerine yaptığı vurguyla çelişir durumda olduğunu hissetmiştir. Onların hikayeleri de örtbas edilmiştir, diyor. Bunu nerede söylüyor? The New Evolutionary Timetable Fossils demiş. Türlerin kökeni adlı bir kitap basılmış. Yeni evrim zamanlaması denen bir kitapta fosillerle ilgili bölümde bunu ifade etmiş kendisi. Yani aradan geçen 150 yıl boyunca hiçbir değişiklik olmamış. Darwin zamanında da yine işçiler toprakları kazıyorlardı. Pek çok yerde yine jeolojik çalışma yapılıyordu. Yine fosiller bulunuyordu. Darwin de görmüştü o zaman türler arası ara geçiş formları olmadığını, evrim gibi bir süreci kanıtlayacak verilerin olmadığını görmüştü zaten. Herkese malumdu bu. Belki ileride olabilir diye tahayyül ediyordu. Yani umuyordu. Kendisi de zaten olmadığını farkında olmasına rağmen. Aradan geçen zamanda bakıyoruz. Var mı bir değişiklik? Yok. Gelişme yok.
Bakın mesela o işte maymunun daktil örneğini veren Ali Demirsoy ara geçiş formları olmadığını da söylüyor. Diyor ki evrimde açıklanması en zor olan kademelerden biri de bu ilkel canlılardan nasıl olup da organelli ve karmaşık hücrelerin meydana geldiğini bilimsel olarak açıklamaktır. Esasında bu iki form arasında gerçek bir geçiş formu da bulunamamıştır. Yani evrimci Ali Demirsoy şimdi bilmiyor mu evrimin olmadığını? Çok iyi biliyor.
Biliyorlar. Evet.
Ama diyor bakın maymunun şeyini açıklarken maymun daktilo gibi yani imkansız diyor. Ama diyor devam ediyor. Ben diyor öbür ihtimali bir yaratıcının varlığını kabul edemem diyor. Ya konu bu zaten yani Darwinizmin savunulmasının nedeni ateizmi ayakta tutmak içindir. Yani bütün önde gelen evrimcilerin hepsi biliyor. Bakın mesela Stephen Jay Gould bu gördüğünüz burada 20. yüzyılın en ünlü fosil bilimcisi ve Darwinisti aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nden. Bakın burada İngilizcesi ben hemen Türkçe'ye tercüme edeyim. Bakın Darwinizm savunmasına rağmen diyor ki fosillerin diyor iki tane özelliği vardır diyor. Biri diyor durağanlık. Ya bu şu anlama geliyor. Fosil çıkıyor milyonlarca yıl hiç değişmeden kalıyor. Hiç evrimleşmiyor yani.
Evet.
Ve diyor aniden ortaya çıkıştır diyor. Yani aniden ortaya çıkışı ne demek? Fosiller yani birdenbire ortaya çıkıyorsa eksiksiz ve mükemmel. Ve milyonlarca yıl hiç değişmiyorsa bu ne anlama gelir?
Evrim yok.
Allah tabii evrim yok. Allah tarafından yaratılmış.
Evet.
O da biliyor. Yani bu nereye baksanız böyle. Niles Eldridge var Amerika'dan. O da biliyor, itiraf etmiş.
Mesela başka bilim adamları da var. Yani adamların itirafları saymak da bitmez. Yani bütün programı ona ayırabiliriz. Mesela başka bilim adamı diyor ki Kitts denen bir bilim adamı. D.B. Kitts diye. Oxford Üniversitesi'nden bilim tarihi profesörü bu şahıs. Diyor ki evrim türler arası geçiş formlarını gerektirir. Ama paleontoloji bunu evrimcilere vermemiştir. Ya böyle bir şey yok. Başka bir bilim adamı Edmund J. Ambrose denen Londra Üniversitesi'nde hücre biyolojisi profesörü kendisi. Diyor ki jeolojik araştırmaların bugün genel safhasında jeolojik kayıtlarda Allah'ın her bir türü ayrı olarak yarattığı düşüncesine ters düşecek hiçbir bulgu yoktur. Hiçbir bulgu. Bakın Allah'ın her bir türü ayrı olarak yarattığı düşüncesine ters düşecek hiçbir bulgu yoktur. Yani ne demek istiyor? Diyor ki Allah'ın yarattığını görmüş oluyoruz diyor. Yani paleontoloji bilimi bunu bize göstermiş oldu fosiller. Farklı zamanlarda ortaya çıkan tam eksiksiz kusursuz biçimde türler, yapılar. Dolaşım sistemleri var. Bir de bakıyorsunuz bir canlı çıkıyor. Kolları, bacakları var. Tam. Simetrisi var. Asimetrik değil. Patolojik organları yok. Uzuvları yok patolojik olan. Kafası var, gözü var, kulakları var. Dolaşım sistemi var, ayakları var. Ne bu peki? Bir anda ortaya çıkmışsa böyle bir yapı. Mucize değil mi bu?
Evet, hepsi ayrı ayrı yaratılmış.
Allah'ın
yani,
yaratılmış olduğu anlamına gelmiş oluyor.
Hiçbiri birbiri ardından gelmemiş. Evrimleşmemiş demek.
Ya böyle bir şeyin ortaya çıkması ne demek bir anda? Böylesine kompleks. Yani kendi başına ortaya çıkamayacak bir yapının bir anda ortaya çıkması ne demek? Yaratıcı. Onu yaratan biri olduğu anlamına gelmiş olur. Yani sonsuz güç sahibi, yüce güç sahibi Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın yarattığı anlamına gelmiş oluyor. Sonra bakıyorsunuz bir İşte o 100 milyon yıl boyunca bakıyorsunuz, o fosillerine yine rastlıyorsunuz çeşitli tabakalarda o canlının. Sonra bir de bakıyorsunuz yavaş yavaş o tür yok olmuş. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış. Yani canlılık tarihi hep böyle şeylerle dolu. Yani bir anda ortaya çıkış, bir anda yok oluş. Yani bir türden diğer bir türe geçiş diye bir şey söz konusu değil.
Evet. Onlar da bunları biliyorlar ama işte Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Onların kalpleri mühürlenmiştir.
Evet.
Herhalde Allah'ın, onlar kalpleri mühürlenenlerdendir diye düşünüyorum.
Yani mühürlenmiş tabii ki. Yani gerçekleri görmelerine rağmen ayetleri yüz çevirip gidiyorlar değil mi? Evet. Allah'ın ayetlerini kabul etmiyorlar. Neden dolayı? Nefislerine uyduklarından dolayı. Yoksa gerçekleri bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Allah gösteriyor kanıtlarını.
Evet.
Bakın bugüne kadar bulunmuş, şu anda fosil sayısı 350 milyonu aştı. Yani dolayısıyla 350 milyon tane delil var Allah'ın yarattığını ispatlayan. Ve bunlar yıllarca hep saklandı. Hakikaten Adnan Bey bahsedene kadar fosillerden, siz hiç hatırlıyor musunuz fosilleri böyle fosillerden bahseden, milyonlarca fosil var diyen ama türler işte şöyle ortaya çıkmışlar, gerçek fosiller bunlar diye gösteren birini hatırlıyor musunuz? Hiç yok.
Yok.
Bakın hangi evrimci yayını açsanız, kitabı açsanız, hatta eskiden ders kitaplarında vardı bu iddiaları, hiç gerçek fosil resmi yoktur. Daima hayali çizimler vardır. İşte güya bir böyle balık çizerler böyle, ayak koyarlar böyle, balık ön kısmı ayak, arka kısmı kuyruk gibi işte böyle garip garip çizimler değil mi? Hayali çizimler. Halbuki bakın fosiller tamamen evrimi yalanlıyor. Yani evet. Hocamızın bir evet.
Yani bakın hayal var yalnızca. Yani Oktar'ın söylediği bir, bizim söylediğimiz bir şey cümle değil, bir kelime değil, ifade değil, hayal olması. Yani onların hayallerinde var yalnızca. Bilimsel hiçbir temeli yok. Hemen bir alıntı söyleyeyim mi senin dediğinden dolayı? Science dergisindeki bir ifade bu, yorum. Deniyor ki, evrimsel biyoloji ve paleontoloji alanlarının dışında kalan çok sayıda iyi eğitimli bilim adamı ne yazık ki fosil kayıtlarının Darwinizme çok uygun olduğu gibi bir yanlış fikre kapılmıştır. Darwin'den sonraki yıllarda onun taraftarları bu yönde fosiller alanında gelişmeler elde etmeyi ummuşlardır. Fakat bu gelişmeler elde edilememiş ama yine de iyimser bir bekleyiş devam etmiş ve bir kısım hayal ürünü fanteziler de ders kitaplarına kadar girmiştir.
Evet.
Bak, hayal ürünü fanteziler. Nereye giriyor? Ders kitaplarına kadar girebiliyor. Neden dolayı? Umduklarını bulamamış olmalarına rağmen. Yani düşünün artık yani ideoloji ne kadar hakim. Allah'ın varlığını kabul etmemek adına. Bir ideoloji empoze etmek adına. Propaganda yapmak amacıyla bunlar yapılıyor.
Bu Science dergisi de en ünlü iki tane Darwinist dergiden bir tanesi. Darwinistlerin hep bahsettikleri bir Science vardır. Kaynak bir de Nature sayesinde vardır. Tabii. Tamam mı? Şimdi bu, bakın şimdi düşünün, bir dergi hem Darwinizmi savunuyor hem bunu yazıyor. Şimdi samimi değil demek ki, Darwinizm yok diyor bir yandan, bir yandan da var diyor. Yani bu şimdi samimiyet ne kadar samimiyetsiz değil mi? Evet. İşte bu tamamen ideolojik bir şey böyle.
Aslında yok yaptılar olduklarından, yani bizim kadar eminler ama karşı görüşü kabul etmek hazmedemedikleri o herhalde.
Evet, gerçeği kabul etmedikleri
evet
için.
Bakın Allah, evet.
Gerçeği kabul etmekten evet kaçış aslında sığındıkları tabii şey. Yoksa onlar da yani vicdan kabul etmez çünkü.
Hı-hı. Evet, Allah onu söylüyor zaten maşallah. Yani bu söylediğinizi şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor Allah.
Ayetleri, delilleri evet görmelerinin ardından diye
evet
başında zaten ayet.
Yani bu kadar delili gördükler, bu kadar delili de gerek yok. Yani insan çok basit yani böyle bir gördüğü anda bir şeyi ben varım diyorsa, şimdi ben varım diyen bir varlık, varlığının yani kendi varlığının farkında olan bir varlık yaratıldığını hemen bilir. Kendi kendini yaratıcısı değil çünkü değil mi? Yokken var olmuş. Bir görüntü var, bunu gördüğü bir yer var yani değil mi? Bakın şimdi üç boyutlu, rengarenk bir görüntü, ses, ondan sonra koku, dokunma değil mi? Bunların hepsinin olduğu bir varlık var. Hepsinin açığa çıktı, şuura çıktığı bir varlık var. Yani ruhu var. Yani yaratılmış. Yani bu böyle bilim adamı olmaya gerek yok. Özel olarak genetik bilmeye, ondan sonra moleküler biyoloji bilmeye gerek yok evrimin olmadığını anlamak için. Ya süper saçma. Ya tesadüfen hiçbir şey oluşmaz. Yani bunu herkes bilir. Mesela kalem tesadüfen oluşur mu? Belli ki bu özel olarak tasarlanıyor. Yani her bakın her parçası bir amaç için değil mi bunun? Ucunda bir şey var böyle yuvarlak bir bilye var. Mürekkep konmuş içine. Niye? Siz o bilyeyi kağıda sürdüğünüz zaman sürtünmeyle dönüyor bilye. Mürekkebi yayıyor ve çizgi meydana getiriyor değil mi? Çizgisel şey olarak de, yayıyor. Üzerine bir klip yapılmış. Niye? Bir ceketin ya da gömleğin cebine takmak için bunu değil mi? Bakın çeviriyorsunuz, hop ucu çıkıyor. Niye? Yazı yazacağınız zaman çeviriyorsunuz, yazmayacağınız zaman kapatıyorsunuz. Yani
her çok basit olmasına rağmen bir tasarım var. Değil evet. mi? Bir akıl var
o
arkasında.
O kadar basit bile düşünsek zaten yeterli yani.
Evet.
Onun varlığını kabul etmek için.
Bakıyorsunuz canlılara yani inanılmaz derecede kompleks böyle maşallah. Fosiller bakın işte mesela bunlar gerçek fosil. Evrimcilerin hiç göstermediği korktukları ve hocamızın ilk defa açığa çıkardığı bakın 50 milyon yıllık sinek.
Evrim teorisinin karşısındaki en büyük engel fosiller oluyor her zaman evet. için. Ama her zaman için.
Bakın günümüzde bunu, yaşayan hali.
Evet. Evrimci paleontologlar bunu söylüyorlar. Diyor ki mesela Mark Zarnecki diyor ki teoriyi ispatlamanın önündeki büyük bir engel her zaman için fosil kayıtları olmuştur. Bu kayıtlar hiçbir zaman için Darwin'in varsaydığı ara formların izlerini ortaya koymamıştır. Türler aniden oluşurlar ve yine aniden yok olurlar. İşte bunu görmüş oluyoruz. Şu anda fosiller. 240 milyon yıl önce Söylakant denen bir balık var.
Ki bunun balıkların atası olduğunu iddia etmeye kalktılar. Evet.
Bakın,
canlısı ortaya çıktı.
Hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış.
Normal balık, deniz su balığı. Bakın 350 milyon yıllık deniz kestanesi. En ufak detayına kadar görüyorsunuz değil mi?
Fosiller kestanemi, evrim bakın. Teorisini çürütmeye yetiyor.
Evet.
Bakın 350 milyon yıl sonraki günümüzdeki hali hiç değişmemiş. Değil mi? Aynısıyla duruyor. 65 milyon yıllık timsah. Bakıyorsunuz ki bunun 100 milyon yıllık olanı da bulundu. Aynı böyle bu şekilde. Günümüzdekiyle aynı. Bakın işte timsah günümüzdeki hali. En ufak bir değişiklik var mı? Yok. Bakın 95 milyon yıllık vatoz. Bakın şekillerine. Bütün değil mi? Kılçıkları, yüzgeçleri olduğu gibi gözüküyor. Omurgası. Bakın kuyruğu. Burada. Çok detaylı. Günümüzdeki haline bakıyorsunuz. Aynısı. Var mı evrim? Yok yani değil mi? 7 yaşındaki çocuğa sorsak bunda evrim var mı, değişim var mı diye yok der yani.
Amberler yok. Zaten harika bir koruma şekli arz ediyor fosilleri canlılar olarak. Normal mümyolanmış halde hiç 3 boyutlu halleriyle şey amberin içinde saklı kalabiliyor hayvanlar.
Mükemmel.
Tabii şimdi siteye girerlerse izleyenler bizi harunyayanak.org sitesine bunların binlercesi var. Yani böyle çok şey Atlas hocamızın yaratış atlasında. Ki bomba etkisi meydana getirdi bütün dünyada. Onu söylüyorlar zaten.
Evet.
Yerle bir etti. Bomba etkisi meydana getirdi. Fırtına diye böyle. Yani sistemleri değiştiren bir şey oldu işte. Masonluğun zeminindeki şeyi aldı. Darwinizmi. Materyalizmi çökertti aynı zamanda. Aynı zamanda komünizmin, faşizmin zeminini ortadan kaldırdı. İnşallah. Ve bu şekilde de İslam ahlakının hakim olacağı olmasının önü. Yani zahiren tabii Allah yapacak. Kaderde böyle olduğu evet. için. Ama hocamız da vesile etti. Önü açılmış oldu böyle.
Allah
mesela fosilleri, evet. fosilleri saklıyorlardı. Bakın bunları hiçbir şekilde müzeye bile gitseniz bulamazsınız bunları. Çünkü bunlar hep depolarda saklanır bu fosiller. Neden? Çünkü evrim teorisini çürütüyor da o yüzden. Çünkü yani normal bunları koymazlar, saklamazlar. Bunlar işte hocamız ilk olarak bunları sergilenmesine vesile oldu inşallah. Müzeler, halka açık müzeler şeklinde sergileme yaptık biliyorsunuz İstanbul çapında. Türkiye çapında hatta dünyanın pek çok yerlerinde bu sergileri gerçekleştirdik. Rusya'ya kadar bu sergileri götürdük Allah'ın izniyle. Allah nasip etti inşallah.
Hocam yalnız bir tane fosil bile aslında onların teorilerini yıkmaya yeterli değil midir?
Yeterli.
Tabii.
Ama binlercesi var yani.
350 milyon var.
Yani milyon.
Tabii.
Evet.
350 milyon yani ve bir tane yok. Bakın bir tane. Yani ara geçiş formu nasıl olması lazım? Bütün canlılar mükemmel, simetrik hatta altın oranla yaratılmış evet. değil mi böyle? Evet. Onu gösterdik daha önce altın oran. Evet. 1.618'lik bir sayı var. Fibonacci'nin bulduğu ortaçağ matematikçisi. İşte birbirinin toplamı olan sayılar, üçüncü sayı bir önceki sayıya bölündüğünde 1.618 çıkıyor. Öyle bir dizi var. Allah bunu kullanmış canlılarda. İnsanların yüzünde, parmaklarında, kaplanların yüzünde, çiçeklerde, kozalaklarda nereye baksanız altın oranla simetrik, mükemmel bir yaratılış görüyorsunuz. Allah'ın yarattığı çok açık yani evet. böyle.
Tesadüfen oluşması mümkün değil. O kadar düzgün evet. bir simetride yani.
Ya onların iddia ettiği o mekanizma zaten tesadüfi mutasyon mekanizması mutlaka zarar veriyor. Ya mutlaka zarar veriyor. Bakın onunla ilgili de bir filmimiz var. Ben onu hazırlayayım şimdi.
O hazırlarken ben de son olarak fosillerle ilgili şu alıntıyı okuyayım size. Bu da çok güzel bir alıntı. Biz fosilleri kullanıyoruz. Evrimciler kullanıyor mu acaba fosilleri? Hayır. Neden? Çünkü bakın Mark Ridley, zoolog kendisi, hayvan bilimiyle ilgileniyor. Oxford Üniversitesi'nden bir profesör. Diyor ki, gerçek bir evrimci hiçbir zaman yaratılışa karşı evrim teorisine dayanak olarak fosil kayıtlarını kullanmamaktadır diyor. Yaratılışa karşı evrim teorisine dayanak olarak. Çünkü dayanak olur mu? Çünkü dayanak olmuyor, çürütüyor zaten. Evet. O yüzden kullanamıyor tabii fosil kayıtlarını. Gerçek bir evrimci hiçbir zaman demiş. Yani Erimci o zaman neyi kullanıyor? İşte hayallerini kullanıyor. Evet. Masal anlatmakla yetiniyorlar. Kime anlatıyorlar? Bilmeyen insanlara. Artık bilmeyen insan var mı?
Yok, adam
yok. Değil mi? İnternete giren, işte televizyonu açan, işte bilgiye kolaylıkla hemen ulaşabilen bir ortamdayız artık. Hı. Elhamdülillah. Aynı zamanda bir özelliği söylemiştik. Yani böylesine bir ortamda artık kimseyi de kolaylıkla kandıramıyorlar.
Hocam merak ettiğim bir şey var. Hani hayal ürünü dedik onların söylediklerini.
Evet.
Birçok filmde işte çizgi filmlerde de yani normal filmlerde de artık böyle çok sıra dışı canlılar yapılıyor. İşte en son bir film vardı 3D gösterimde adını hatırlayamadım.
Avatar mı?
Evet Avatar. Hı hı. Yani son derece değişik canlılar böyle hafif insana benziyor, hafif hayvanımsı. Yani. Acaba bunlar da Darwinizme hizmet mi ediyorlardır sizce?
Şimdi o filmde tabii aslında hiçbir şekilde hizmet etmezler. Orada da insanın bakın orada şeyi anlatılıyordu.
Ben tam izlemedim oradaki, ama hani görüntü olarak aklıma geldi.
Filmin kahramanı özel bir cihazın içine sokuluyor ve orada kendisine bir özel bir şekilde veriler veriliyor. Kendisi normalde bir kontrol ünitesindeyken o dış dünyada dolaştığını görüyor, ediyor. Yani orada aslında aslına bakarsanız bizim şu anda yaşadığımız ortam bir şekilde canlandırılmış. Yani maddenin aslında ulaşamadığı ama maddenin içinde dolaştığı bir ortam yaratılmış. Evet. Yani o filmi detaylı olarak incelerseniz orada çok güzel iman hakikatleri var aslına bakarsanız.
Yani sadece o filme bağlı değil de hani bu zamana kadar birçok film yapıldı. Evet. İşte böyle değişik
o
canlılar.
Şöyle falan düşünebiliriz. Daha doğrusu ortaya çıkan gerçek şu olmuş oluyor. Yapmaya çalıştıkları böyle sıfırdan yapmaya çalıştıkları bir şey hiçbir şekilde olamıyor. Ancak mevcut Allah'ın yarattıklarından yola çıkarak ona benzer bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Benzersiz yaratma özelliği, sıfatı yalnızca Allah'a mahsustur.
Evet.
Allah'ın bedi sıfatı var diyorsunuz. Benzersiz yaratan. O yalnızca Allah'a mahsustur.
Evet.
Hiçbir şekilde hiç olmayan bir canlıyı yaratmaya kalkıştıklarında işte böyle abuk subuk şeyler çıkarabiliyorlar ortaya, çizebiliyorlar.
Çünkü her insan olan her şeyi kıyaslama metoduyla
evet,
deniyor
mutlaka
aslında.
Evet mutlaka. Yani mevcut canlılardan yola çıkarak onun burnunu almış, onun gözünü almış. Mevcut canlı işte kulağını almış. Ortaya bir şey çıkarmaya çalışmış. Bulur mu Oktar?
Şu an bulamadım. Biraz arada bulurum. Bir mutasyon sonucu oluşan parmaksız olan bir ailede daha önce de göstermiştik. Bütün aile parmaklarının alt kısmını kaybediyor. 3 milyar harfteki tek bir harf hatasından dolayı. Fakat bunun gibi çok örnek var. Yani mesela orak hücreli anemi var. Hatta bunu evrimciler yani o kadar mantıksız bir şey ki faydalı bir mutasyon gibi öne sürmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki hemoglobin diye bir molekül var kırmızı al yuvarlarda. Oksijen taşıyor biliyorsunuz. Bu bir protein molekülü. Yüzlerce aminositten oluşuyor. Bunda bir tane aminosit değişikliği olduğu zaman glutamik asit diye bir aminosit var. Valin diye bir aminosite dönüşüyor. Bakın bir tanesi farklılaşıyor. Hemoglobin molekülleri kristalize olup uzun çubuklar haline geliyorlar böyle. Ve normalde disk yapısında olan al yuvarlar böyle disk bir yapısı vardır böyle bu şekilde. Onlar böyle orak şeklini alıyor. Orağı bilirsiniz böyle değil mi? Ot kesmede kullanılır. Hani orakların bir şeklini düşünün. O şekli alıyor. Şimdi diyorlar ki sıtma bu insanlarda daha az yakalanıyorlar sıtmaya. Dolayısıyla bu faydalı bir mutasyon. Şimdi faydalı mutasyon olduğunu iddia ettikleri bu şeyi... Bakın bir dakika. Evet. İddia etmeleri bir kere son derece saçma çünkü çok ağır bir hastalık bu. Normalde bu tip insanlarda, orak hücre anemisine yakalanan insanlarda, bakın beyin hasarı oluşuyor, böbrek yetmezliği oluşuyor, akciğer hasarı oluşuyor, dalakta hasar oluşuyor, bütün mide bağırsak sisteminde hasar oluşuyor, kemiklerde oluşuyor, bağışıklık sistemleri zayıflıyor ve erken hayatlarını kaybediyorlar. Çok ağır bir hastalık. Bu sefer de diyorlar ki biz onu kastetmedik. Şimdi bunun iki şekli var bu hastalığın. Birincisi, her iki geninde annesinden gelen ve babasından gelen genlerle hastalık genini taşıyor. Homozigot deniyor buna literatürde ki bilimsel adı. Çok önemli değil. Bir de babasından sağlam geliyor. Mesela annesinden hasta geni geldiği zaman o zaman hastalığın tam belirtilerini göstermiyor. Sağlıklı bir insan görünümünde oluyor. Ama diyorlar o insan sıtmaya daha az yakalandığı için faydalı mutasyon. Bakın burada da büyük bir aldatmaca var. Şundan dolayı o sağlam olduğunu iddia ettikleri hastaların bazılarında bir kısmında önemli bir kısmında hakikaten hastalık belirtileri olmuyor. Ama bir kısmında hastalık belirtileri oluyor bir kere. Bu bakımdan yanlış. İkincisi, kırmızı kan hücreleri daha kırılgan hale geliyor.
daha kırılgan hale geldiği için oksijenin azlığında, mesela bir dağa tırmandığında diyelim, ya da ağır spor yaptığında nefes nefese kalıyor, hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. Yani sakatlar, hastalar. Değil evet, mi?
Faydalı bir durum yok.
Evet, faydalı bir durum yok. Hatta zararlı durum var. Yani bunların iddiaları şuna benziyor. Genetik olarak yürüyemeyen insanlar, değil mi? Sakat doğuştan, yani sakat olan insanlar diyorlar işte trafiğe daha az çıktıkları için trafik kazalarından daha az ölüyorlar. Dolayısıyla doğuştan oldu. Genetik olarak yürüyememek faydalı bir mutasyon denebilir mi?
Çok komik.
Çok komik. Söyledikleri bu işte ama. Yani her şeyleri komik bunların böyle. Tam bir rezalet. Yani kendi kendilerini rezil ediyorlar aslında.
Çocukların evcilik oynaması gibi aslında. Onlar da kendi aralarında kanun yasa koyarlar ya.
Tabii. Evet. Şimdi çünkü normalde ortaya koymaları gereken, onlardan beklenen şey, bir öyle bir mekanizma olacak ki bir canlıya yeni bir bilgi ekleyecek onun DNA'sına. Mesela bir balığa solungaçları var balığın, öyle değil mi? Suyun içinde yaşamak üzere özellikle dizayn edilmiş, ona göre yaratılmış bir canlı var karşımızda. Solungaçları var. İşte metabolizması suyun içinde yaşamaya elverişli halde yaratılmış. Böbrekleri yok mesela balıkların, değil mi? Vücuttaki atık maddeleri atmak üzere. İşte suya düzenli olarak bütün vücuduyla, bütün vücudu derisi zaten böbrek vazifesi görüyor onun için. Onun tamamen farklı bir yapı olan karadaki canlıya dönüşmesi lazım. E bu nasıl olacak? Diyorlar ki mutasyonla oldu. O zaman şimdi mutasyon ya da işte ona öne sürdükleri evrim mekanizması öyle bir mekanizma olmalı ki bir defa ona böbreğe ait bilgiyi o balığın DNA'sına ekleyecek. Böbrek denen bir organımız var. Öylesine kompleks bir organ ki bu yani bir tane iki tane genle değil, pek çok genle beraber kontrol edilen bir şey. Onu geçtik. Ek olarak başka bir bilgi daha eklenmesi lazım. Neyin bilgisi? Akciğerin bilgisi. Solungacın bilgisi bitecek, yok edilecek. Onun yerine akciğerin bilgisi gelecek. Bakın karadaki canlılarda solungacın bilgisini de rastlamıyoruz onun geninde, değil mi?
Evet.
O yok ama akciğerin bilgisi var. İşte başka bakıyoruz. İşte yüzgeçler yok. Yüzgeçlere ait gen bilgisi yok karadaki canlıda. Ama neyin bilgisi var? Ayakların bilgisi var. Yani ellerin, kolların bilgisi var. Bunların tamamen değişmiş olması lazım. Yani ne olması gerekiyor? O canlının tamamen gidip yepyeni bir canlının bilgisinin gelmesi gerekiyor. Eklenme de değil.
Eklenme yok. Tamamen eklenme ona özel.
Yani bilginin tamamen değişmiş olması gerekiyor.
Evet.
Bu nasıl bir mekanizma? Var mı böyle bir mekanizma? Diyorlar ki bu mutasyonla oldu. Nasıl oldu? İşte tahribatla oldu. İşte vesaire. Tam açıklayamıyoruz ama böyle olmuş olabilir. Yani bu masal anlatıyorsun sen. Evet. Bunun bir bilimsel bir değeri yok senin anlattığın şeyin.
Yok, zaten sorulduğunda da bakın nasıl rezil oluyorlar. Ya bu dünyanın en önüne gelen evrimcisi işte. Richard Dawkins. Bakın ona bir çekimde
canlıların
tek bir soru soruyorlar. Yani diyorlar ki bize bir tane, normalde hani milyonlarca tür olması için onların iddiasına göre trilyonlarca kere trilyonlarca faydalı mutasyon olması lazım, değil mi? Bir tane örnek verir misin diyorlar.
Kaç saniye kalıyordu?
Bakın şimdi bu kaç saniye kalıyor. Bakın bize bir genetik mutasyon veya evrimci bir mekanizma örneği, genlerde bilgiyi arttıran faydalı bir mutasyon örneği verir misiniz diyor.
Öyle bir şey olsun ki yani.
Bakın trilyonlarca olması gerekir onun iddiasına göre.
Evet. Yani sayması lazım şu anda. Evet. Bir sürü sayması
bakın,
gerekiyor.
Bakın yayını durdurdu. Başın önüne eğdi, yayını durdurdu. Yani
stop here diyor.
Bu ne anlama geliyor şimdi? Niye rezil ediyor ki kendini? Yani böyle rezil etmeye gerek yok. İşte yok yani, evrim yok. Hatta en son tesadüf diye hocamız tabii sıkıştırdı tabii böyle bunları. Rezil etti yani bir anlamda, bilimsel anlamda. Bu sefer dediler ki uzaylılar gelip yaptı. Yani yapmayın etmeyin yani, bırakın bu işleri. Yani uzaylıyı kim yaratmış yani böyle uzaylı
son
yani böyle.
Son süperdi. Artık uzaylılar gelecek yani. Onun da filmini yaparlar belki.
Onu zaten çok denediler yapmayı ama.
Evet.
Hocamız zaten gazete ilanıyla davet etti. Yani gel. Türkiye'de seni ağırlayacağız, değil mi? 5 yıldızlı otelde bütün masraflarını karşılayacağız. Ondan sonra bir saat karşımıza çık. Dünya medyasını çağıracağız. Gelemiyor. Kaçıyor yani, alenen kaçıyor.
Evet.
Çünkü nasıl rezil olacağını biliyor. Zaten oldu. Zaten hiçbir cevapları yok bakın, dikkat ederseniz. Hatta bir iddialarına cevap verince hemen özür diliyorlar akabinde ve artık normalde basında çıkmamaya da başladı. Yani bu tabii Darwinizmin bütün dünyada çıtır çıtır çöktüğünün. Kalmadı mı? Tabii kaldı. Yani şu bir ceset olarak kaldı. Şimdi biz onu ortadan kaldırmak için süpürme hareketi yapıyoruz yani şu anda.
Şimdi bizi pek yakından tanımıyordu galiba. Biz normal İngiltere'ye farklı zamanlarda gidip pek çok üniversitelerde konferanslar verdik. Evet. Oktar da verdi, ben de verdim. Başka arkadaşlarımız da verdi. İşte bunlar İngiltere'nin çok ünlü üniversiteleri verdiğimiz, konferans verdiğimiz yerler. İşte London School of Economics, işte Oxford, Cambridge, işte Dublin Üniversitesi'ne varıncaya kadar, Belfast, oralara kadar gittik böyle. Bütün neredeyse belli başlı bütün üniversitelerde şey, erim teorisinin geçersizliğini, yaratılış gerçeğini bilimsel olarak anlattık prezentasyonda. Bütün öğrencilere, hocalar da geldi, katıldı hatta. Şimdi son olarak şeydi, King's College'tı değil mi? Orada bir konferans veriyorduk Oktar hocamla. Oraya gelip katılmak istedi. Oraya gelip kayıt yapacakmış. Kendi bir programı var. Kanal 4 denen bir televizyon programında yayınlanan bir programı var. Bizimle röportaj yapmak istediğini söyledi. Biz de dedik ki tamam gelirsin ama dedik banttan değil ancak canlı yayın olursa kabul ederiz dedik. Böyle deyince ne dedi biliyor musunuz? Cevap gelmedi bir daha kendisinden. Gelmedi. Karşımıza çıkmadı. Yani canlı yayında karşımıza çıkmak istemiyor hiçbir şekilde. Onun amacı ne? Gelip banttan kayıt yapacak. Sonra bizim cümlelerimizi kesecek, kırpacak. Kendi cümleleriyle birleştirecek onları. Genelde öyle yapıyor çünkü. Evet. YouTube'da da ben izledim. İşte gidiyor birileriyle tartışıyor. İşte yaratılışı anlatan birileriyle tartışıyor genellikle. Sonra onları bakın işte nasıl mat ettim diye, onlar nasıl cevapsız kaldı vesaire diye böyle mizansenler hazırlamış. İşte bak dedim şöyle cevapsız kaldı, böyle dedim böyle zor durumda bıraktım şeklinde. Kendini haklı çıkaracak mizansenler hazırlıyor. Biz canlı yayın şartını koşunca gelmedi hiçbir şekilde.
Çok iyi olmuş ama hocam, fark ettiniz.
Evet.
Yok zaten ben ona radyo yayınına çıktım karşılıklı. Bu bir radyoya çıkıyordu, İngiliz radyosuna. George Galloway diye bir tane tanımış İngiliz parlamenter var. Müslümanları da seven, dindar bir Hristiyan parlamenter bu. Richard Dawkins'i konuk olarak bir programa çıkartıyor. Galloway ama şeye inanmıyor, evrime inanmıyor. İngiltere'den bizi tanıyanlar telefon açtılar. Dediler ki hocamız acaba onun karşısında birini çıkartır mı? Yani Galloway'in bilgisi yetmez Dawkins'e karşı. Ondan sonra hocamız da tabii yani sen çık dedi bana. Ben de yani haber gönderdim. Hemen söylediler galiba. Hemen de kabul etti. Şimdi bu çıkacak. Ben de çıkacağım karşılıklı. Canlı yayında söyleyeceğini söylesin bakalım. Ben de telefonla bağlanıyorum Türkiye'den. Ondan sonra yayın başladı. Yayın başlar başlamaz ben bağlandım. Galiba dedi ki asıl konuk Richard Dawkins'ti. Yani ben sonradan katılmış oldum dolayısıyla. Dedi ki Richard Dawkins dedi bağlanmaktan vazgeçti dedi. Ben ama dedi onun peşindeyim şimdi bağlayacağım onu dedi. Bir kere rezil etti önden böyle. Öyle deyince bağlanmak zorunda kaldı. Ben önce anlattım bütün Darwinizmi tabii konuşup çatır çatır ezdik orada Allah'ın izniyle yani dümdüz ettik. Ondan sonra benden 15 dakika sonra bağlandı. Hiç sanki ben orada hiç konuşmamışım gibi kitabının reklamını tanıtımını yapıp kaçtı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ya bu kadar dünyanın en ünlü evrimcisi. Hani hocamızdan zaten baygınlık geçiyorlar da hocamızın adını duyunca. Ya bizden de fellik kaçıyorlar. Yani biliyorlar neden olduğunu. Yani dünyanın en ünlü evrimcisi evrimi savunamıyorsa zaten evrim zaten yok da. Yani değil mi? Bu uydurma bir ideolojiyi savunuyor. Kendi de biliyor yalan olduğunu. Fakat sırf Allah'ı inkar etme uğruna haşa. Ama tabii herkes Allah hesabını verecek bunun. Yani bu Allah hesabını soracak.
Tabii.
Yani sen bunun gerçek olmadığını bilmiyor muydun diye biliyordum diyecek. Yani o demese dili söyleyecek, derileri söyleyecek değil mi inşallah? Çünkü akıl mantık çok açık yani insanın değil mi? Nereye baksanız duada bir mesaj var Allah'ın izniyle. Her şey ben yaratıldım diyor. Değil mi? Bütün sistemler mükemmel. Bakın şu anda biz bunları konuşurken vücudumuzda katrilyonlarca reaksiyon oluyor. Değil mi? Her bir hücrede saniyede bakın 2000 protein sentezleniyor. 100 trilyon hücre var. 200 çarpı 100 trilyon protein sentezi her an gerçekleşiyor bakın.
Mucize yani.
Yani bu mucizenin yani aklın sınırlarını zorlayan. Beyinden bir katrilyon sinyal çıkıyor. Bütün organlarımızı kontrol ediyor. Nefes almamızı, vermemiz, kalp, hormon sistemleri, değil mi? Mide, bağırsak, böbreklerin süzmesi, bütün hepsi kontrol altında. Yani daha olacak şey olan şeyler katrilyonlarca kere katrilyonlarca gerçekleşiyor. Hiçbir kontrolümüz yok. Kim yapıyor? Allah yapıyor yani, değil mi? Allah sonsuz kudret sahibi, sonsuz akıl, sonsuz tabii merhamet, adalet sahibi aynı zamanda inşallah. Ve Allah'ın da cehennemde bu insanlara karşı sonsuz yani inkar ederek ölenler, tövbe edenler hariç tabii inşallah Allah affedeceğini bildiriyor onları. Allah'ın sonsuz adaleti tecelli edecek. Yani onların mazereti olmayacak zaten. İnşallah.
İnşallah. Yani hep Allah'ın varlığının delillerini bahsetmek yeterli oluyor inşallah. Yapmaya çalıştığımızda yine Allah'ın varlığının delillerini ortaya koymak. Onun dışında zaten anlattıkları şeyler masal, hayal ürünü şeyler. İnsanlar zaten çok objektif olarak çok detaylı bilgi sahibi olmalarına gerek kalmadan doğruyla yanlışı hemen ayırt edebiliyorlar vicdanlarına uyduktan sonra. Değil mi? Yani. Çok büyük bir kasıt olmadıktan sonra. Televizyona çıkınca da aynı şekilde seyirciler evlerinde doğruyu yanlıştan ayırt edebiliyorlar. Yani şu kişi yalan söylüyor, samimiyetsiz, şu kişi doğruyu söylüyor tabii diyebiliyorlar rahatlıkla. O yüzden doğrunun yanında her zaman için zaten gerçekler.
Tabii ki. Evet.
İnşallah.
Darwinizmin nasıl bir ahlaksızlık getirdiğini konuştuk. Şimdi birkaç tane sahabenin hayatından örnek verelim mi? Yaptıkları fedakarlıklar, bakın Müslüman ahlakı nasıl oluyor? Peygamberimizin yanında nasıl mücadele etmişler? Ashab-ı kiramın hayatındaki fedakarlık örnekleri. Bakın, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Osman'ın ardından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak ilk Müslümanlardan olma şerefine erişen ve bundan dolayı işkenceye uğratılan Talha bin Übeydullah da Uhud Savaşı'nda Resulullah'ı koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerden. Malik bin Zübeyr adındaki çok keskin bir nişancı savaş sırasında Peygamberimize attığı oklara karşı koyabilmek için oklara elini tutan, eliyle yakalamaya çalışan Talha bin Übeydullah'ın eli parçalanmış ve parmakları bu yüzden çolak kalmıştır. Bu savaşta 80'e yakın yara aldığı, hemen her yeri kılıç, mızrak ve şok ok darbeleriyle yaralandığı halde Resulullah'ın yanından ayrılmamış, onu korumaya çalışmıştır. Hazreti Ebu Bekir ve Sa'd bin Ebi Vakkas, Resul-i Ekrem Efendimizin yanına yetiştiği sırada kan kaybından bayılan Talha bin Übeydullah'ın ayılır ayılmaz sorduğu ilk soru ise kendisine değil, yine Resulullah'a yönelik olmuştur. Bakın ne kadar kahramanca, bir fedakarca değil mi? Evet. Müslüman ahlakı bunu gerektiriyor. Ayrı mesela başka, sahabe-i kiramda görülen üstün fedakarlık örneklerinden bir diğeri de henüz çocuk yaşlı olmaları ya da yaşlılık nedeniyle son derece güçsüz sahabelerin dahi Allah sevgileri, imanlarının şevki ve Resulullah'a olan sadakatleri nedeniyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte savaşa çıkmak istemiş olmalarıdır. Yaşının küçük olması nedeniyle Bedir Savaşı'na katılamamış olan Ebu Said, Said-i Hudri, Uhud Savaşı'na gidebilmek için Peygamberimizden izin istemiş. Ancak Resulullah'ın talimatı üzerine kendisi gibi yaşça küçük olanlarla birlikte Medine'de kalmıştır. Demek ki neyi öğreniyoruz değil mi? Müslüman ahlakı örnek bu şekilde olması gerekiyor değil mi? Her Müslümanın bu şekilde olması gerekiyor. Ben gencim, ben şuyum, ben buyum yok. Her Müslümanın görevi değil mi? Darwinizme karşı madem böyle büyük bir fitne var, mutlaka mücadele gerekiyor. Bakın savaşa çıkmak istiyorlar ki yani fiziksel bir durum değil mi? Orada doğranacağı kesin yani küçük çocuk yaştalar. Resulullah çıkmayın diyor merhametinden ama o niyeti edinmiş bir kere yani. Abdullah bin Zübeyr ise henüz 12 yaşlarındayken Yermük Savaşı'na, bundan 4 sene sonra ise Mısır'ın fethine katılarak küçük yaşta gösterdiği şevk ve cesaretiyle tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Bakın 12 yaşında maşallah savaşa gidiyor maşallah. Değil mi? Çok, evet, çok çok güzel ahlak. Aynı şekilde hem yaşça çok ileri hem de ayağı sakat olan Amr bin Cemuh da imanın coşkusu ve Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Uhud Savaşı'na katılmak için izin istemiş ve bu savaşta şehit düşmüştür. Resulullah vefat edinceye kadar onunla ardından Hazreti Ebubekir ve sonra da Hazreti Ömer vefat edinceye kadar da onlarla birlikte savaşan Ebu Talha ise ilerleyen yaşına rağmen Müslümanlarla birlikte bir kez daha savaşa çıkmakta ısrar etmiş ve çıktığı bu savaşta denizdeyken şehit düşmüştür maşallah.
Maşallah.
Çocuklar ve yaşların yanı sıra Peygamberimiz döneminde ihlas, cesaret ve fedakarlıklara öne çıkan bir diğer kesim ise saliha mümin kadınlar olmuştur. Bu örnek kadınlardan biri Ümmü Ümare Nesibe binti Kaab'dır. Gazilere su dağıtmak ve yaralarını sarmak göreviyle katıldığı Uhud Savaşı'nın şiddetli bir anında Resulullah'a saldıran bir kimseye karşı fedakarane bir mücadele vermiştir. Kendilerini, hanımlarını ve çocuklarını korudukları gibi Allah Resulü'nü de koruyacaklarına dair Akabe'de Allah'ın Resulüne biat eden Nesibe binti Kaab, savaşın bir anda Müslümanların aleyhine dönüştüğünü ve düşmanların Allah'ın Resulü'nün etrafında yoğunlaştığını görmüş ve kılıca sarılarak Peygamberimizi korumaya çalışmıştır.
Kısa bir aradan sonra devam edelim.
İnşallah. Birazdan Adnan Oktar da sayın. Evet, Adnan Oktar da programa katılacak zaten. İnşallah.
Kısa bir ara verelim. Daha sonra hocamız da inşallah katılacak bize.